Merhabalar. Anticahiliyenin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde aslında çok bildiğimizi düşündüğümüz ama çok da bilmediğimiz bir konuyu konuşacağız. Aslında bir yandan da çok da biliyoruz da bazı noktalarını, bazı şeylerini, özellikle son dönemini görüyoruz, ediyoruz ama bazı kaynaklarda o kadar yanlış anlatılıyor ki bu. Bunu bir konuşmak, tartışmak istedik. Yani 100. yılında doldurmuşken hızız. Cumhuriyette ve konuşacağımız ana konu da CHP olacak. Ve bu bölümü dinlediğinizde muhtemelen kongre yapılıyor veya yapılmış olacak, artık sonucu da görmüş olacağız. Bu yüzyılın bir dönümü gibi olacak zaten kongrenin de yapılmış olması. Bu bölümdeki konuğum Ali Açıkgöz. Kendisi akademik alanda da CHP'yi çokça çalışan birisi. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Müjdat, nasılsın? İyi misin?
Valla ben iyiyim çok şükür. Asıl seni sormalı şimdi. Çalıştığın konu üzerinde bayağı bir çalkantı da dönüyor şu an itibariyle. Hem çalışmaların nasıl gidiyor sorayım, hem de şu anki gündemde neler gördün, ufaktan onunla bir başlayalım.
Yani çok şükür iyiyim. Hani çalışmalarımı ilerletmeye çalışıyorum. Ben CHP tarihi çalışıyorum. Geçen sene 2022'de Bilkent Üniversitesi'nde siyasi partilerde değişim konusunda CHP örneği üzerinden doktora tezimi savundum, doktoramı aldım. Şu anda aynı üniversitede ders veriyorum. Bir dönem seçim zamanında mecliste danışmanlık da yaptım. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Hani dinleyenler bilsinler. Bu konuda açık olmak istiyorum ben. Biraz siyasetin içini dışını da görmüş oldum bu sayede. Daha önceden hep dışarıdan bakan bir perspektife sahiptim. Şu an biraz daha içeride de ne olup bittiğine dair bir perspektif yakalama şansım oldu. Bunu da çok büyük bir şans olarak görüyorum. Ve bunu çalışmalarıma da biraz yansıtmaya çalışıyorum artık. Yani geçmişte yazdığım şeylerin içine bir takım, yani o doğru değilmiş, bunu doğru yorumlamışım dediğim durumlar oluyor. Çalışma konum da ağırlıklı olarak 1965-73 arası CHP'ydi. Yani bu ortanın solu hareketinin CHP'de yükselip partide bir değişim getirdiği dönemdi. Ben başta söylediğim bir şeye bir yorum yapmak istiyorum. Şöyle bir ilginç bir durum
Tabii
var.
ki.
Türkiye'de şimdi CHP'ye bakış bu parti değişemez. Çeşitli böyle mitler var CHP'nin etrafında. Tabii ki yani öyle olacak. Cumhuriyet'in kurucu partisi ve Cumhuriyet'le yaşıt 100 yıllık bir parti.
Aynen öyle. Hikaye yazan parti aslında yani.
Evet, yani ve bu açıdan dünyada muadilleri açısından da değerli bir örnek. Çünkü 100 yıllık bir parti, 100 yıldır hayatta kalmayı başarmış veya sürekli tartışılmayı başarmış bir parti. Yani kendini gündemde tutmuş bir parti. Ama bunun karşısında da şöyle bir görüş var toplumda. Ben en azından yani iki örneğiyle sunmak istiyorum bunu. CHP değişemez fikri var. Şimdi biz siyasi partileri çalışırken literatürde şöyle bir durum var. Siyasi partiler elbette ki değişir. Yani değişim kaçınılmazdır. Teorik olarak kaçınılmazdır. Fakat biz Türkiye'de CHP'nin hep aynı kaldığını, CHP zihniyeti diye bir şeyin olduğunu, bunun hiçbir zaman değişmeyeceğini düşünüyoruz. Yani iki örnek vereyim. Bir A Haber'in bir belgeseli var. İşte 100 yıllık, 90 küsur yıllık bir CHP tarihi. Birkaç yıl önce yapılmış bir belgesel. Adı değişmeyen CHP. Şimdi yakın zamanda Eylül ayında Medyascope'da çıkmış bir yazı dizisinin ilk bölümünün başlığı işte CHP'nin 100 yıllık değişim tartışması, 55 kongrede 7 genel başkan 24 tüzük değişti, CHP değişmedi. Şimdi
Nasıl
yani bir
değişmemiş oluyor
tarafta
ya?
şöyle bir tarafta A Haber değişmiyor diyor. Bir tarafta Medyascope, ki yani A Haber'den ne kadar farklı bir yayın çizgisine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da değişmiyor diyor. Şimdi böyle iki farklı kaynakta da bu görüş yaygın. Ya bunun başka yansımaları var. İşte yok CHP'nin genetiği değişemez. Şöyle olur, böyle olur. Hani yani bu özellikle sağda çok baskın bir görüş. Solda da
Evet.
bunu savunanlar var ama hani CHP'nin kökeni, ya bu köken Atatürk mü, İnönü mü, o da belli değil bu eleştiri yapılırken. Ya CHP'nin kökeninde bir durum var. Bu durum değişmiyor. Hep aynı. Bunu MHP'liler de dile getiriyor. Uç sağda olan başka gruplar da dile getiriyor. Hatta ve hatta Fatih Altaylı bile bunu böyle sunuyor. Şimdi böyle bir genel geçer bir kabul var. Ya bunu da literatürden şöyle bir cevap vereyim. Ya evet, elbette ki siyasi partiler değişir. Ama tabii şöyle bir durum da var. Siyasi partiler kurumsallaştıkları ölçüde, yani kişiden kişiye değişmeyen kurallar elde ettikleri müddetçe, edindikleri müddetçe değişmemeye de yönelirler. Eylemsizlik gösterirler diyelim. Muhafazakar kurumlardır bu açıdan. Şimdi bu değişme değişmeme meselesinin de temel göstergesi olarak biz seçim sonuçlarına bakıyoruz. Seçim sonuçlarına baktığımız zaman özellikle büyük yenilgilerin yaşandığı veya partide seçim sonucunda kabul edilemez bir durum yaşandığı algısı yayılırsa bu değişim gerçekleşiyor. Eğer kötü bir sonuç alınsa bile parti içinde yok bu kabul edilebilir bir değişimdi denilse dahi bir değişim gerçekleşmiyor. Bundan dolayı da yani CHP'nin de tarihinde bu paterni, bu yönelimi görebiliyoruz. Böyle diyeyim. Yani aslında CHP içten içe değişiyor. Fakat biraz içine girip de baktıkça da aslında gerçekten de kendi içinde taşıdığı bazı kuralların olduğunu, bir kurumsal kültürü olduğunu da görebiliyoruz. Bu açıdan hem değişiyor hem de değişmiyor. Böyle diyeyim.
Yani evet, çok da haklısın zaten. Hem değişen hem de değişmeyen noktaları bir sürü var ki zaten 100 yıllık bir kurumun illaki de değişen ve değişmeyen şeyleri de olacaktır. Ama genel geçer yargının oluşmasının sebebi bence iki nokta var. Bilmiyorum, daha programın sonlarına doğru konuşuruz belki bunları. Bir, Baykal dönemi bence çok etkili o konuda. O kafalar yerleştirilen bir Baykal dönemi var ya, biraz bence onun etkisi var. İki, bir de işte devamlı dezenformatif bilgiler, işte CHP hep aynı, CHP hep aynı. Ve bir de şu da var bence. CHP'nin hiç değişmesini istemeyip de ona oy vereceğini söyleyenler de var. Nerede o Atatürk'ün partisi diye. E, değişmiyor diye de itiraz ediyorlar mesela. Atatürk'ün partisi olsa mesela hiç değişmemiş olacaktı bu yüzyıl içerisinde. E, değişmeyen CHP'ye oy verecektin sen o zaman. Bu da saçma
Değil mi?
yani.
Değil
E,
mi?
çok saçma açmazları var. Ama sonuçta bir yerde de şunu söylemek lazım. En azından şu net ve kesin bir çizgi. Bu parti en azından 60'lı yılların sonundan itibaren değişti, dönüştü. Ki zaten
Özellikle
aslında
ideolojik olarak.
ideolojik olarak aynen öyle. Ki mesela 40'lı 50'li yıllarda da çok değişti, dönüştü. Tek partilikten çıktı mesela, bu bayağı bir değişim aslında. Yani çoklu partililere geçti yani. Bir anda demokrasiyi kurdu falan. Sonrasında işte ideolojisi dönüşmeye başladı. Daha sonra 12 Eylül sonrasında bambaşka şeyler yaşadı ve bambaşka şeylere geldi ve günümüzdekini yaşıyoruz. Böyle bir sürü merhaleleri var aslında yüzyıllık süreçte. Yani değişmeme imkanı yok aslında. Ama şunu da değerlendirmek lazım. Değişmiyor kafasında hep böyle o anki klikler ve o anki uzun süreli yöneticilerden kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü yüzyıl içerisinde sadece 7 genel başkan olduğu için biraz garipseniyor muhtemelen. Sen ne dersin?
Ya evet, bu biraz Türkiye'deki siyasi kültürle ilgili bir mesele. Bunu biraz çalışmak lazım. Yani ben kendi çalışmalarımı buraya doğru ilerletmek istiyorum bir noktada. Hani Allah ömür verirse buna ve enerji verirse gideceğim. Ya küçük bir şey ekleyeyim. Hani Hizipler Partisi meselesi. Yani bu partide niye bu kadar hizip var? Yani siyasi partiler hiziplerden oluşur. Tabii ki bir
Evet.
ortak paydada buluşan insanlar bütünüdür. Ortak fikirlerin belli bir ortak fikir etrafında toplanan insanlar bütünü partiler. Fakat partilerin içindeki insanlar elbette de farklı. Ve bu farklılığa dayanarak hizipler ortaya çıkıyor. Bunlar birbirleri arasında yarışıyorlar. Literatürde şöyle bir, yani literatürde ve genel ideal anlamda hizip dediğimiz şey, yani yurt dışındaki başka ülkelerdeki örneklerde de farklı hizipler birbirleriyle yarışırlar ve bu yarışmanın sonucunda hala ve hala beraber çalışmaya devam ederler. Partilerin güçleri buradan gelir. Bu bir dinamizm getirir partilere. Yani değişme alanında bunlar korurlar. Fakat Türkiye'de bizde hizip kavgaları genelde çok yıkıcı, parti çalışmalarını engelleyici, durdurucu hallere dönüşebiliyor. Bu yani Baykal döneminin etrafındaki o Hare veya Ecevit'in özellikle hani 1975'ten sonraki o anlaşıldığı şekli birazcık bunun bir aracı. Ben müsaadenle bu Atatürk dönemindeki parti nasıldı diye oraya bakarak kısaca bir başlamak istiyorum.
Atatürk dönemindeki CHP tabii ki de Türkiye'nin tamamıydı. Yani ilk onu değerlendirmek lazım bence. Bu cümleyi atayım ben. Sen ne kadar katılırsın? Açarak devam edelim istersen.
Yani şöyle bir tek parti ve hani otoriter bir tek parti. Şimdi bu otoriter dediğim zaman yani bu yanlış anlaşılmasın. Gücü kendi elinde bulunduruyor ve bunu paylaşmıyor. Karşısında bir terakkiperver fırka var, onunla rekabete girmiyor. 1927'de bu parti tasfiye ediliyor. Ama baktığın zaman yani asıl olarak şunlara bakmak mesela faydalı oluyor bir siyasi partileri çalışırken. Örgüt neyden oluşuyor? Veya teşkilat. Sağdan gelince de teşkilat diyoruz değil mi?
Aynen. Doğru, tabii.
Örgüt kimlerden oluşuyor? Bunun yapısı ne? Üst kademelere nasıl kendini gösterebiliyor? Güç dengesi genel merkez, yani genel ülke çapındaki örgütlenmeyle yerel örgütlenmenin ilişkisi nasıl? Güç kimde? Bu örgütlenme ne kadar yaygın? Bu örgütlenme ne kadar aktif? Bütün bunları sormamız gerekiyor ve yani 1923'ten 1946'ya kadar diyelim, yani çok partili hayata geçişe kadar diyelim, CHP son derece zayıf bir parti. Kastım da şu, CHP'nin merkez yönetimi çok kuvvetli, işte Atatürk, İnönü, bütün o cumhuriyetin kurucuları, ama öte yanda yerel hattı bir takım eşraf bağlantılarından geliyor genelde. Ve bu eşraf bağlantıları ya yerel güçlü aileler yahut işte tüccarlar vesaire. Ve bu insanlar veya ağalar, işte özellikle Doğu Güneydoğu'da böyle bir bağlantı veya Batı Anadolu'da da tek tük örnekleri var. Adnan Menderes muhteşem bir örneği tabii.
Kesinlikle.
Bu tip bağlantıları var. Ve bu insanlar bu partinin içinde var oluyorlar. Bu partiye dahil ediliyorlar ki Cumhuriyet yönetiminin, yeni kurulan Cumhuriyet yönetiminin bir meşruiyet kaynağı olabilmesi için mi? Yani rıza üretiminin bir parçası. Bu insanlar yerelde devlet politikaları ve devrimler için rıza üretiyorlar aslında. Ama hani baktığın zaman mesela bazı illerde CHP'nin bir tabelalı örgütü yok. Hatta şöyle 30'ların sonuna doğru bir karar geçiyor devlet nezdinde ve valiler Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları oluyor.
Doğru.
Yani, ama şöyle şu ayrıntıya dikkat edin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları vali olmuyor. Yani devletin içine girmiyor. Devlet Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine giriyor. Yani resmen parti devlet kademelerinin bir tamamlayıcısı olarak devletin hizmetine sunuluyor. Ta ki 1946'ya kadar. 1946'da tabii çok partili demokrasiye geçiş ve anayasa değişikliği olmadan bir geçiş. Bunda da önemli olarak hani İnönü'nün, tabii büyük İsmet İnönü'nün çok büyük bir ısrarı var. Kendi partisi içinde Recep Peker'in ve başkalarının muhalefetine rağmen demokrasiye geçmeye karar kılıyor. Burada da hani yorumlar muhtelif, işte dış baskıyla bunu yaptı yahut hani içeriden gelen baskıyla bunu yaptı gibi bir tartışma var. Genelde ya benim yakın durduğum alan, yani İnönü'nün dış baskı yüzünden demokratikleşmiş olması çok olası değil. Daha çok içten gelen direnişle olmuş bir şey. Bunu mesela dörtlü takdirde görüyoruz. İşte Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan'ın imza attığı bir dörtlü takdir belgesiyle toprak reformu, o dönem gündemde olan toprak reformu önerisi yeniliyor. Bundan kaynaklanıyor. Bu tip bir muhalefet var. İkinci Dünya Savaşı'nda İnönü çok ciddi bir prestij kaybına uğramış durumda, ülke çapında. 1946'da çok partili hayata geçerken kendi partisi içinde yine sorgulanıyor. Ve 46 seçimlerine gidilirken CHP son derece zayıf bir parti. O tek parti dönemindeki halini koruyor aslında. Çok da uyumlanabilmiş değil. Fakat buna rağmen 1946 seçimlerini kazanıyor. Bu kazanmanın da tabii üstünde, bu önemli bir olay. Türkiye'nin gördüğü en büyük seçim rezaletlerinden biri. Normalde biz bugün kapalı oy açık sayım yapıyoruz. O gün
Tam tersi.
yapılan seçim açık oy kapalı sayım ve sonuçları son derece yani belirsiz ilan edilmiş bir seçim o. Ha, Demokrat Parti de karşısına çok büyük bir varlık gösterebiliyor mu? Hayır. Yani Demokrat Parti ile eşit bir mücadele yapsa bile CHP o seçimde, Demokrat Parti'nin kazanması mümkün değil. Ama
Aynen.
çünkü aday çıkaramamış. Ama yine de bu seçim rezaleti, ya yani insanların yeri geldi dayak yemesi jandarmadan, çok ciddi bir öfkeye yol açıyor. CHP'liler dahil, özellikle genç kuşakları dahil.
Ya bu öfkenin sonunda da işte 50 seçimini görüyoruz ve ki CHP orada kendi sistemine de yeniliyor bir yandan da. Onu da söylemek lazım çünkü bir il alan her şeyi aldığı için her ilde birinci çıkan parti her şeyi topladı ve CHP bir baktı ki küçülmüş. Koca
Evet.
meclisin sahibiyken dörtte biri hatta beşte birine sahip olan bir partiye evriliyor. Çünkü adeta şu anki Amerikan delegasyonu gibi bir ile alan her şeyi alıyor gibi bir sistem yaparak kendi sonunu kendi anayasası hazırlamış gibi bir durum var. Ki zaten 10 sene boyunca da kendi kurallarının yani daha doğrusu parti devletinin oluşturduğu şeyin muhalefet partisi iken ne kadar zararlı olduğunu görüyor bir yandan da.
Evet. Ve bizim konumuz açısından da 1950 tarihi çok önemli, çünkü CHP'de değişimin ilk, yani gerçekten değişmemiz lazım denildiği anın başladığı nokta. Yani
Kesinlikle.
öyle bir seçim yenilgisi yaşanıyor ki çok büyük bir vave, işte bu kabul edilemez bir sonuç parti için. Yani bir işte tartışmalar başlıyor. Ne yapalım? İşte partiyi kapatalıma kadar, yeni bir parti kuralıma
Şu an bile
diyene
deliriyor
kadar
ya.
ya.
Şu an bile
Şu
deliriyor ya o
an
konu.
ya o bir CHP klasiğidir. Neyse
Öyle.
ya, yeni bir parti kurmak lazım. Bunun yüküyle olmuyor meselesi. Yani tartışılabilir. Şöyle bir mesele var. 1950 seçiminde yani ilk tepkisi İnönü ve çevresinin, ya işte halk kandı. Bunların bu ya yani bunlar dedi de Demokrat Partililer, Demokrat Partililere kandı. Bunların ne halt olduğunu görür. Biraz amiyane tabirle. Ve yakın zamanda ya bir sonraki seçimde bize geri döneceklerdir gibi bir güven duygusuna sahipler. Ama parti örgütü, yerel örgütler tabii görüyorlar meselenin ne olduğunu. Yani insanlar akın akın Demokrat Parti'ye akıyor. Bu durumda da parti örgütünden gelen tepkilere binaen bir reform demeyeyim de parti içinde bir güç dağılımını yeniden tesis etme girişimi var ve buna yönelik olarak da CHP'nin en büyük yönetim, yani kendi tüzüğünde de öyle yazar, en büyük karar alma merci olan kurultayda bir karar değişikliğiyle genel sekreteri seçme yetkisi kurultaya veriliyor. Şimdi bir parantez açayım. Bu tek parti döneminde milletvekillerinin belirlenmesi, önemli kararların alınması aslında lider ve yardımcısı, onun başbakanı arası, yani Atatürk ve İnönü'den bahsediyorum. O ikisi arasında alınan karar süreçleri. Yani karar süreçleri çok dar. Atatürk ve İnönü karar veriyor. Kim milletvekili olacak? Yani arada da genel sekreteri soruyoruz diyorlar. Ama 1950'ye geldiğimizde artık yani durum çok değişmiş. Bağlam çok değişmiş ve CHP'nin bu siyasi bağlamda kendini yeniden bir yere koyması gerekiyor. Bunun da karşında genel sekreterin parti meclisince değil, kurultayca seçilmesine karar veriliyor. Ve bu seçimde İnönü'nün adayı yeniliyor. Onun yerine partideki yerel teşkilatların ve daha genç kuşakların temsilcisi olan Kasım Gülek genel sekreterliğe geliyor. Bu Kasım Gülek'in genel sekreterliğinin bir özelliği şeydir. Yani Kasım Gülek'in çok enerjikliğiyle bilinir. Kasım Gülek her yeri gezer Anadolu'da. Gidilmedik yer bırakmaz, başına işler gelir, polis tutuklar, engeller, şu olur, bu olur. Fakat bir yandan da bu parti dışındaki durum, parti içindeki durumsa Kasım Gülek gerçek bir parti reformu, yani partiyi reforme etme girişimini çok da desteklemiyor. O bir hizip kavgası yapıyor. Bunu da şuradan görüyoruz. 1954 seçimlerinde yine daha büyük bir yenilgiden sonra parti içindeki, yani bu partinin değişmesi lazım diyenler bir ıslahat komisyonu denilen bir girişimde bulunuyorlar ve bu girişim ağırlıkla Kasım Güley'in engellemesiyle kadükleşiyor. Bu girişim başarıya ulaşmıyor. Çünkü o sırada İnönü ile arasında bir kavga var. İnönü Kasım Güley'i sevmiyor. Kasım Gülek de İnönü'yü sevmiyor. Ama bir diğer yanı, yani Kasım Güley'in ne bir ideolojik formasyonu, yani bir ideolojik değişim, ne de, yani ideolojik değişimle kastım hani sola geçelim, daha işçilere yönelelim vesaire gibi siyasetten çok, yani gerçekten popülerliğe dayanan bir siyaseti var. Ve 59 yılında da yani Fens davası, Fens olayı denilen bir olay yüzünden partideki görevinden istifa ettiriliyor. Parti görevinden ayrılıyor. Bir daha da çok önemli olamıyor. 61 kongresi hariç, ama oraya gelmeden şunu da belirteyim. Bu CHP'nin o dönemki değişimi içkin bir reform hareketinden çok Demokrat Parti'nin baskısına dayanıyor. Demokrat Parti'nin ekonomik başarıları 1955'ten sonra, yani 54 seçimlerinden sonra azalmaya başladıkça ve özellikle kentlerde baskı, halk kitleleri üzerine baskısı artmaya başladıkça CHP'ye yönelimler başlıyor. Çünkü en büyük muhalefet partisi o dönemde. Ve bu yönelim sayesinde, baskının da artmasıyla CHP'ye çok ciddi katılımlar oluyor. Bunların arasında CHP'nin kendi etrafında olan, yani örneğin Altan Öymen ve Bülent Ecevit gibi insanlar da var. Ama onun dışında işte Turan Güneş, Turan Feyzoğlu, Coşkun Kırca gibi başka isimler de var. Ve bunların bir kısmı işte Hürriyet Partisi'nden geliyor, Demokrat Parti'den kopan. Ama ağırlıklı olarak yani toplumun geneline açılmaya başaran, yani geneli dediğim zaman da ağırlıklı olarak kentli kitlelere açılmaya başaran bir partiden söz edebiliriz. Ve bu girişimlerin içinde, yani bu değişim girişimlerinin içinde en ilginç taraf şu: 1955'ten sonra parti içindeki bu genç kadrolar partiye siyaset önerileri hazırlamaya başlıyorlar. Bir CHP Araştırma ve Dokümantasyon Bürosu dediğimiz bir büro var. Bu büroda özellikle bu saydığım genç isimler partinin gelecekte savunacağı yeni siyaset önerilerini hazırlıyorlar, yasa tasarıları hazırlıyorlar ve bunlar 1959 yılında ilk hedefler beyannamesi olarak bilinen ünlü metnin kaynağı oluyor. Bu ilk hedefler beyannamesi de 1961 anayasasının kaynağı aslında. Ve bu tür bir fikirsel değişimin ön hatları ilk defa bu dönemde ortaya çıkıyor. 1950'lerin CHP'deki değişimdeki asıl rolü bu. Yani bir hizip kavgalarının ortaya çıkışı tamam. Ama bir yandan da aslında gelecekte olacak şeyleri haber veren bir takım büyük değişiklikler oluyor. Aslında olan şey bu.
Bir 20 yılı daha CHP hazırlamış oluyor oldu. O
Evet.
geçirdiği 10 yıllık Fetret döneminde 80'e kadar gelecek sürecin bayağı hazırlayıcısı oluyor yani o 50-60 arasındaki CHP'nin çalışma süreci, özellikle de 55'ten sonra dediğin gibi işte Ecevitlerin girişiyle vesaire. Hatta şöyle bir şey okumuştum. Bu işte reformatif şeyler önermeye başladığında CHP, Menderes şunu demiş: "E 27 sene iktidardaydınız, siz yapsaydınız" demiş. Ama
Öyle,
tabii ki de
siyaset
öyle
öyle bir
olmuyor
şey.
işte. Tabii, düz
Yani
mantık aynen öyle. Ama işte CHP'de işte içten bir dönüşüm ihtiyacını yavaş yavaş fokuldatıyor. Ama tabii
evet.
fokuldatma 15 seneyi buluyor anca bir şeylerin ortaya
Evet.
çıkması yani. Ve
Evet.
sonrasında 60 darbesi oluyor. 60 darbesinden sonra da CHP kendini bir anda iktidarda buluyor.
Evet
Yani
yani
değişim
ve bu
sürecinin
çok
kadifleştiği noktada biraz da bu sanki. Bir 5 sene kadar bir erteleniyor sanki orada.
evet, benim de kendi çalışmamı yürütürken en çok böyle aklıma takılan konulardan biri oydu. Yani niye bu bir anda duruyor? Çünkü şöyle diyeyim. Şimdi bizde bu ortanın solu kavramı çok tartışılır. Akademik kaynaklarda da vardır bu. Ben okuduğum zaman kaynaklarda hep şuna denk geliyorum. Ya ortanın solunu 1965'te İsmet İnönü, Türkiye İşçi Partisi'nin kendisine yarattığı, CHP için yarattığı tehdide bakarak birden aldı ve söyledi deniyor. Bu pek böyle değil. 1960'da daha yani yeni anayasa oylanmadan, Türkiye İşçi Partisi kurulmadan İsmet İnönü bir ve İsmail Rüşdü Aksal, o dönemki genel sekreter, Heybeliada'da bir mülakat veriyorlar Akis dergisine ve bu mülakatta işte CHP ortanın solunda bir partidir gibi bir söylemde bulunuyor İnönü. Şey, ya İnönü ya Aksal, ikisinden biri ama genelde Aksal olduğu söyleniyor. Bu ortanın solu lafı da 1940'larda Cumhuriyet'te çıkmış bir makaleye dayanıyor. Makalede savunulan fikir şu. İşte 1930'larda Amerika'da bu Franklin Delano Roosevelt ya iktidara geldiği zaman bir noktada işte komünizmle suçlanıyor. Orada da böyle bir kapitalizmin devam etmemesi meselesine dair büyük bir tartışmanın ortasında piyasaya müdahale etmeyi savunan Roosevelt da sen komünistsin diyor rakipleri. Bu da diyor ki hayır ben komünist değilim ben ortanın solundayım dedi gibi bir yazı var. Şimdi Roosevelt'in bu lafı edip etmediğini ben doğrulayamadım kendi araştırmamda. Ama bunun böyle bir yazının Türkiye'de kamuoyunda çıkmış olması ve CHP'lilerin de bunu okumuş olduğu belli. Çünkü parti içinde bu tartışmalar yapılı geliyor. Ufak ufak, çok belli küçük şekillerde var. Daha açık açık söylenmiyor o kadar. Ve 1960'da, yani seçimden önceki kurultayda Bülent Ecevit'in bir önerisi var. Bülent Ecevit şu öneride bulunuyor. Parti, CHP, işçi nüfusun belli bir bölümünü oluşturduğu yerlerde parti örgütünün %15'lik bir kısmını bir kota olarak işçilere versin. İşçilerin parti içinde örgütlenmesine izin versin ve bu işçiler yönetici kademelere de gelsinler. Böyle bir kota öneriyor ve bu kota kabul ediliyor kurultayda. Fakat sonra iktidarda bulduğu kısmına gelince iktidarda bulurken bir koalisyon iktidarında buluyor ve bu koalisyon iktidarı CHP, Adalet Partisi ve Demokrat Parti'nin devamı o sırada başında Ragıp Gümüşbala var. Çok da CHP'nin o ilk hedefler beyannamesinde deklare ettiği sosyal haklar, işte temel hakları savunmaya izin veren bir hükümet değil. Yani bir üstünde bir asker kılıcı var, o zoraki bir hükümet. İki, AP sağ bir parti. Şimdi onlar da sana izin vermeyecekler, değil mi?
Aynen öyle.
Ve bu reform, yani CHP'nin programında yer alan reform girişimleri kadük kalıyor ve yani en basitinden bunun da öncesinde CHP mesela bu %10-15'lik işçi kotasını uygulamaya sokmuyor seçim listelerini. İşçiler, işçi temsilcileri meclise giremiyorlar ve bu tabii şeye yol açıyor. Yani o dönem yükselen bir işçi hareketi var ve bu işçi hareketi CHP'de yer bulamadığı için biraz da Türkiye İşçi Partisi'ni kurmaya yöneliyor. Türkiye İşçi Partisi çok büyük bir fenomen oluyor. Daha sonra disk kuruluyor. Ama bir yandan da CHP'nin içinde bu tartışma devam ediyor. Yani sola yaslansak mı, yaslanmasak mı, şu mu bu mu? Yani sol kavramı jargona girmeye başlıyor. İnönü kendisine sosyalist diyemiyor. CHP'nin kendi geleneğinden dolayı. Yani Kemalist gelenekte sosyalist değiliz. Bu radikal bir hareket. Yani işte Fransa'da Parti Radikal denilen bu radikal partiyle bir, yani onu da izliyorlar. Herkesi izliyorlar. İşte Rusya'daki Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni de izliyorlar ama bir tık daha yakınlık duydukları ya bu partiler değil. Fakat bu 5 yıllık süreçte bir, yani sağ partilerle koalisyon kurma meselesi, askerin sürekli olarak siyasi sisteme müdahale etmesi, bu askeri vesayet denilen olgunun ortaya çıkması. 3, CHP'nin kendi içindeki sınıf formasyonu. Şimdi CHP'nin üst yöneticileri, İnönü ve çevresi, üst sınıf insanlar Türkiye'de o zamana baktığınız zaman. Yani diğer gençler de çok alt sınıf insanlar değil ama kökenleri itibariyle. Yani daha böyle bir lordlar denilen bir grup. Yani bu işte Demir Kırat'ı izleyenler hatırlar. Kasım Gülek mi, Metin Toker mi anlatıyor, ikisinden biri. Yani işte CHP'nin genel merkezinde lordlar vardır. Böyle bir hava var partinin yöneticilerinde. Ve bu lordların bir kısmı gerçekten toprak ağası. İsmail Rüştü Aksal gibi veya Ferit Melen gibi. Ve bunlar sol sözcüğüne çok alerjik insanlar. Yani böyle, hatta şimdi çok ironik bir örnek vereceğim. Bu geçen sene CHP bir ekonomi politikaları toplantısı yaptı, ünlü. Hatırlarsın. Orada
Hatırlıyorum.
Sayın Faik Öztrak bir konuşma yaptı. Konuşmada da bir Antonio Gramsci dedi. Hatta bunu bir de ekrana yansıttılar. Antonio Gramsci'den yaptığı alıntıyı. Yani şöyle diyeyim. Orhan Öztrak, Faik Bey'in babası oluyor sanırım. Orhan Öztrak oğlunun Gramsci'ye atıf verdiğini görse oğluyla
Ölüldü.
çok kavga edebilir. Yani o kadar antikomünistler. Öyle diyeyim.
Tabii
Yani
tabii o anda
CHP'ler bu.
rahmetli oldu muhtemelen.
Tabii, yani mümkün ama yani şöyle bir ayrıntıyı da vermem lazım. Yani bu partide komünist yok zaten. Bu parti çok antikomünist bir parti ama 50'lerde yani Ecevit ve yani Ecevit özellikle burada çok ilginç bir kişi. Ecevit şey savunuyor. Yani ben komünizme karşı en doğru işte savaşma yönteminin sol politikalar olduğunu düşünüyorum diye yazıları var. Ve bunu ısrarla iddia ediyor ve diyor ki yani İngiltere'deki işte İşçi Partisi, İsveç'teki Sosyalist Parti bunlar komünizmi çok rahat durduran partiler. Komünizm tehdidini bu şekilde durdurmalıyız diyen bir tarafları var. Yani bu fikri savunan bir Ecevit var ve bu Ecevit işte Turan Güneş, İbrahim Öktem bunlar parti içinde ara ara yani sola yönelmemiz lazım. Gençleri kaybediyoruz Türkiye İşçi Partisi'ne diye itiraz ettiklerinde bir yeni bir şey önerdiklerinde hem komünizmle suçlanıyorlar hem de ya kulak ardı ediliyor bu
Aynen.
görüş. Ve bu şekilde 1965 yılına geliniyor. Şimdi 65 yılının şöyle bir önemi var. Bir CHP içinde benim okuduğum kadarıyla şöyle bir inanç gelişiyor. Bu son üçüncü o dönemki üçüncü İnönü kabinesi. Bu kabinenin düşüş sebebi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi olduğu düşünüyor. Bir antikomünist operasyon olduğu düşünülüyor. Ve Adalet Partisi'ne yol verildi deniyor. Yani bu böyle bir düşünce var. Ve hakikaten de bu o dönem ABD'nin politikalarıyla tutarlı. Yani Avrupa'da sol partilere evet bir izin var ama dünyanın geri kalanında pek ABD böyle sol parti falan çekiyor ya onları böyle kabul ediyor değil.
Ya hatta
İkincisi
şey değil mi bu? Çok özür dilerim, böldüm.
tabii.
İsmet İnönü
Buyur buyur.
Amerika'dayken Beyaz Saray'a çıkmadan önce yıkılan hükümet değil mi bu en son?
Evet, aynen öyle. Yani böyle de bir durum var. De tam bu hükümet zamanında genç üyeler, işte Ecevitler vesaire o ekip biraz daha bu ortanın sol laflarını kendi aralarında tartışmaya başlıyorlar. Ya şöyle diyeyim. Benim bulabildiğim kadarıyla özellikle Eminönü ilçe başkanı Nermin Nefçi hanımefendinin rahmetli. Nermin Nefçi'nin yaptığı birkaç tane konferans var ve yani daha ortanın sol lafı İnönü'nün ağzından 65'te çıkmadan önce ya bir tartışma var parti içinde. Böyle yüzer gezer bir kayı. Ortanın solunda olmak ne demektir, şudur budur. Ve bu şekilde 1965 seçimlerine giriliyor. Şimdi benim meslektaşlarımdan bu genelde böyle kabul ediliyor. Benim bir tık ayrıldığım bir nokta var bu konuda. Daha az önce de bahsettim. Bu ortanın solu lafının Türkiye İşçi Partisi'nin baskısıyla, yani o Türkiye İşçi Partisi'nin baskısı demiyorum. Türkiye İşçi Partisi'nin siyasetteki varlığının CHP'yi tehdit ettiği fikrine dayanarak ya bu fikire göre söyleniyor ve bu baskın bir görüş literatürde. Yani hemen herkes bunu savunuyor. Fakat şöyle bir şey fark ettim düşünüyorum. Bir, o dönemde siyaset yapan insanların özellikle iki kaynak Nermin Nefçi ve Şeref Bakşık'ın anılarında yani biz tiplilerle münakaşaya girsek, tartışsak biz kazanırız son gibi bir tavır var. Çok son derecede kendilerine güven, yani kendi fikirlerinden emin ve bunlar sosyal demokrat insanlar. Yani bugünün standardında böyle diyebiliriz. O dönem kendilerine çok da açık böyle demeseler de, Nermin Nefçi biraz diyor, Türkiye İşçi Partililerle bir münazaraya girsek biz kazanırız. Ama Türkiye İşçi Partisi'nin bizim tabanımız üzerinde çok ciddi bir etkisi var diyorlar. Yazıyorlar bunu açık açık. Fakat parti liderliği seviyesinde ben Türkiye İşçi Partisi'nin hiç ciddiye alındığını görmüyorum. Yani şöyle diyeyim, CHP'nin o dönemki gazetesi olan Ulus, yani resmi bir gazete. Bu gazetede Türkiye İşçi Partisi'ne yönelik tek bir eleştiri yazısı yok. Bu partiyi suçlayan tek bir yazı yok. Yani bilakis bir boşluk var. Onun yerine ne var biliyor musun? Adalet Partisi'nin CHP'ye yaptığı komünizm suçlamaları.
O daha baskın. O daha
1965'in
baskın, evet.
daha çok çok baskın. 1965 Mayıs'tan Temmuz'a kadar ben tezimi yazarken inanılmaz böyle sayfaları çeviriyorum, aynı başlık. CHP komünist değil, CHP komünist değil. Kemal Satır, o zaman Aksal'dan sonraki genel sekreter, sürekli cevap yetiştiriyor. Turan Feyzoğlu cevap yetiştiriyor. İşte İnönü ve en son İnönü cevap yetiştiriyor. Ya CHP ortanın solunda bir partidir. Ya biz komünist değiliz diyor aslında. Fakat Adalet Partisi'nin buna verdiği cevap CHP'yi yıkan bir cevap. Ortanın solu Moskova yolu. Ve bu sloganla Adalet Partisi 1965 seçimlerinde CHP'yi saf dışı bırakıyor ve tek başına iktidara geliyor.
Aynen öyle. Baya paramparça ediyor yani.
Tabii.
%52 oluyor değil mi?
Evet.
Yani insan
Şimdi
dışı bir oy yani.
yani alınması çok zor bir oy.
65 seçimlerinde artık CHP'nin bir kere daha kayıp yaşadığını gördük ki bu arada Demokrat Parti dönemlerinden çok daha az bir oyla bu seçimi kaybediyor ve bir anda başında hükümetin Süleyman Demirel'i görüyoruz. Yeni bir karakter. Ve bu yeni karakterle birlikte aslında CHP'de de yeni bir karakter. Nasıl diyeyim, hatta dil camianın anlayacağı şekilde saman oldu diyeyim. Ecevit. Ki aslında yavaş yavaş geliyordu ama daha da etkisini göstermeye başladı ve artık CHP'de Ecevit eradan bahsedebiliriz. Yani Ecevit dönemini görmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Öyle diyebiliriz sanki
Evet.
Ali Hocam.
Evet, yani şimdi biraz daha karışık tabii. Şimdi 65 seçimlerin bu şekilde sonuçlanmasının sebebi de 61 Anayasası. Yani artık mesela 50'lerde dar bölgeli çoğunluk sistemi varken hiçbir temsil sistemine d'Hondt sistemi diyoruz biz bugün buna. 65 seçimlerinde özel olarak da Milli Bakiye Sistemi. Bu Milli Bakiye Sistemi'ne göre verilen oylardan artanlar küçük partilere yani bütün partiler ama aslında küçük partilerin faydasını olacak şekilde dağıtılıyor ve mesela Türkiye İşçi Partisi 1965 seçim başarısı 13 milletvekiliydi sanırım. Şimdi yanlış hatırlıyorum büyük
Evet.
ihtimalle de. Meclise girebilmesinin sebebi bu sistem. Toplanan %3 gibi bir oyla Türkiye Sosyalist Hareketi'nin aldığı en yüksek oy. Bu son seçimde bile bu geçilemedi. Yani oy
Tabii
oranına
%2'de
bakarsan.
kaldı. Doğru.
Evet, oy oranına bakarsan. Şimdi 1965 seçimlerinden çıkıldığında CHP'nin içinde yani bir seçim yenilgisi var ve yani yenilginin büyüklüğü o kadar belli ki yani kabul edilemez olduğu hissi. İnönü'nün ilk tepkisi ben çekiliyorum partinin başkanlığından gibi bir laf ortaya çıkıyor. Fikirler alınıyor, şu parti içinde bir kaynama var. İşte partinin sağ kanadından isimler ortanın solu dedik diye bu başımıza geldi diyor. Partinin daha dar o sırada olan sol kanadı yok canım ne o ondan değil biz bu ortanın solunu yeterince savunmadığımız için böyle oldu deniyor. Bunun kavgası yaşanıyor ve tabii ki merkezdeki işte İsmet İnönü ve etrafında Kemal Satır, Nihat Erim gibi isimler de ya sessiz kalıp biraz ortalığı gözlüyorlar. Aslında bu işte ben istifa ederim. Ya yani istifa edeceğim. Bir daha CHP'nin başından ayrılacağım deyişi İsmet Paşa'nın birazcık da ortamı yoklama girişimi. İşte toplam 9 kişiye mi soruyor? 9 farklı kişiden genel başkan adayı olası genel başkan adaylarının ismini istiyor. Biraz ortalığı kokluyor ve Turan Feyzoğlu'nun çok hırslı olduğuna karar veriyor. Böyle bir şerh koyuyor bütün hikaye. Bu günlüklerinde var İsmet İnönü'nün. Neyse tartışmalar devam ederken parti içinde tabii örgütlenmeler başlıyor ve bu örgütlenmelerden bir tanesi de bu ortanın solu fikrini benimseyenler. Ortanın solu fikrini benimseyenler toplantılara başlıyorlar ve bu toplantılarda Bülent Ecevit şu şekilde öne çıkıyor. Bir, fikirlere çok hakim. İki, Not alıyor. Yani sürekli not alıyor. Her şey böyle, herkes not alıyor ama logbook diyelim buna. Logbook'u en güzel Ecevit tutuyor. Bu da ister istemez bir öne çıkarma fikri uyandırıyor. Ve parti içinde de şu tartışma süre gidiyor. Yani parti meclisi tartışmaları var o dönemde. Ortanın solu yüzünden oldu, olmadı, şu oldu, bu oldu. Öyleydi, böyleydi. Ve hizipler belirleşmeye başlıyor. O dönem 3 tane ana hizip var. Bir Turan Feyzoğlu'nun başında olduğu bir sağ kanat var. İşte Bülent Ecevit'in daha sonra başına geçtiği bir ortanın solu hareketi var. Ve tabii ki merkez kanadın başında da Kemal Satır var. 1965-66 arasında tartışmalar süre giderken bir kısmi senato seçimi yapılıyor. Bu seçimde hiç ortanın solu denmeyecek karar alınıyor. Bu gizli bir karar. Bu konuda bir alınmış bir parti kararı yok ama Kemal Satır tarafından, Turan Feyzoğlu ve Kemal Satır tarafından yapılan bir uyarı var. Ecevit bu kararı deliyor. O dönem ortanın solu adına, yani 66 yılında kısmi senato seçimlerinde ortanın solu söylenerek yapılan tek konuşma Ecevit'in konuşması. Ve bu tabii Ecevit'e karşı kullanılıyor parti içindeki tartışmalarda. Ecevit PM'de ve kongre sürecine gidilecek bunun üzerinden. Ortanın solu ekibi buna direnmeyi başarıyor ve hatta yerel kongrelerde ortanın solu ekibine karşı yönetilen komünizm suçlamalarını da bertaraf edilecek şekilde gayret ve enerji gösteriyor. Ve bu İnönü'nün dikkatini çekiyor. Özellikle 1966 yazında Tuzla'daki bir parti meclisi toplantısında bu çok ön plana çıkıyor. Ve 1966'daki kurultaya giderken ortanın solu hizbi alttan gelen bir hareket olarak partideki gençlere, partide daha dışarıda kalanlara bir alternatif olarak kendini sunmayı başarıyor. Şimdi burada şöyle bir meseleleri var ama. O dönemin koşullarında CHP'de hep çarşaf liste denilen bir yöntemle kurultay seçimleri yapılıyor. Parti meclisinde seçimler yapılıyor. 1959'dan sonra genel sekreterin kurultayca seçilmesi usulü sona eriyor. Biraz Kasım Güle'ye yönelik olarak. Bu karardan sonra işte parti meclisi seçiliyor. Parti meclisi hem merkez yürütme kurulunu hem de genel sekreteri seçiyor. Şimdi parti meclisine de girebilmek için parti meclisi ünlü olmanız gerekiyor. Şimdi o dönemin koşullarında CHP'de çarşaf listelerde yani 600, 700, 900 gibi rakamlarda insan var. Bu çarşaf dediğim zaman hakikaten çarşaf boyutunda
Doğru.
listeler var. Üyeler geliyor, delegeler geliyor, işte işaretliyorlar, oylarını atıyorlar, gidiyorlar kurultayda. Sonra işte komisyonlar kuruluyor vesaire. Bunların tartışmaları var. Bu ortanın solu hareketi bu arada Ecevit'i kendine lider seçiyor. Ecevit'i lider seçmesinin de sebebi dediğim gibi bu Ecevit'in yani fikir tartışmasında çok avantajlı bazı özellikleri olması. Gazetecilikten gelen alışkanlıkları vesaire. Ve burada ilginç bir durum var. Ecevit ilk başta liderliği istemiyor. Ecevit Turan Feyzoğlu'na liderlik verelim diyor. Çünkü Turan Feyzoğlu da şimdi sağ kanadın başında diyorum ama Turan Feyzoğlu 1965 seçimlerine kadar demokratik sosyalizm lafıyla da böyle bir flörtü olan bir adam. Üniversite hocası, siyaset bilimci, yani aydın bir kişi. Fakat şey, yani Turan Feyzoğlu'na gidiyor Ecevit ve Turan Feyzoğlu şey diyor, yani senin ekibinde komünistler veya darbeciler var, ben bunlarla çalışmam diyor. Yani ve bu kavgada yani bunlarla olmaz diyor. Zaten ortanın solda tutmaz diyor. Gönderiyor Ecevit'i. Ecevit'e kalıyor liderlik. Şimdi böyle olunca da tabii yani liderliği Ecevit devralmış. Ekibi topluyorlar. Parti meclisine girmek için oy isteyecekler. Fakat delegeye ulaşma ihtimalleri de zayıf. Buna yönelik olarak çarşaf listeyi delip parti meclisine girebilmek için yaratıcı bir yöntem buluyorlar. Ortanın solu hareketindekiler ve anahtar listeyi icat ediyorlar. Türkiye siyasetindeki büyük icatlardan biri. Çarşaf listeyi yanına kime oy vereceğini gösteren bir anahtar, küçük bir kağıt yapılıyor. Ve bu küçük kağıda göre oy verilecek. Ve bu gizli bir kağıt. Herkese de gitmiyor. Ama delegeye dağıtılıyor. Tabii bunun riskleri var. Yani araya birileri kendi adaylarını sokup çıkabiliyor. Böyle bir olay da var. Kısacası şu şekilde kongre günü anahtar listede yakalanıyor İnönü tarafından kaza eseri ve işte Lebit Yurdoğlu ben yaptım paşam deyip fırça yiyor ve kurtarıyorlar. Yani halbuki o Lebit Yurdoğlu değil, Lebit Yurdoğlu da üstüne alıyor. Literatürde böyle yazıyor bu olay. Ve ortanın solu hareketi belli bir ağırlıkla, çoğunluk değil, belli bir ağırlıkla parti meclisine girmeyi başarıyor. Fakat o sırada ortaya çıkan bir olgu, Turan Feyzoğlu ve ekibi İnönü'nün liderliğini dahi tehdit edecek şekilde bir güçle var olmaya çalışıyorlar parti içinde. Şimdi İnönü de kendisinin liderliğinin tartışılmasını istemiyor ve Kemal Satır'ın ve Nihat Erim'in de Ecevit'in ekibiyle, o ortanın solu hareketiyle, o zamanki adıyla bir ittifaka giriyorlar. Ve 1967'de olağanüstü kongreyle Turan Feyzoğlu partiden atılıyor.
Sonra da kendi parti kuruyor zaten.
Yani sonra da kendisi Güven Partisi'ni kuruyor işte. Cumhuriyetçi Güven Partisi oluyor sonra bu ismin adı. 72'deki bölünmeden sonra tekrar. 67'deki bölünmenin en büyük özelliği partideki ağır muhafazakar kanadın çıkışı. Fakat bu partideki izip kavgasının sona erdiği anlamına gelmiyor. Bilakis Ecevit 1966'da bu kongreden sonra işte bir genel sekreter olma, tabii yani parti meclisine girdiler, kongreyi kazandılar. Genel sekreter kim olacak? Ecevit olsun. Şimdi burada bizim konumuz, bu CHP değişir mi değişmez mi meselesi açısından çok ilginç bir durum var. Bu mesele ortaya koyuyor bunu. Şimdi birincisi Murat Öner'in bir gözlemi, kendi anı kitabında anlatıyor bunu. Diyor ki bu CHP'de diyor bir üst kat vardı. Şimdi bugünkü 13. kat, 14. kat hikayesi gibi düşünün. Diyor ki bu bir üst kat var. Bu üst kata, yönetici katına diyor çıkmak diyor kolay değil. Ya buraya çıkmanın yolu ya işte o partinin kurucu elitinin, seçkinlerinin çevresinden olacaksınız. Yahut bu partide insanların işine çok yarayan bir takım yetileriniz olacak. Mesela bunun örneği diyor Turan Feyzoğlu ile Turan Güneş. Bunlar ikisi de üniversite hocası. Yöntem biliyorlar, siyasetten anlıyorlar ve bu sayede yönetici kademeye, yönetici elitin arasına girebiliyorlar. Ecevit de giriyor bunların arasına zaman içinde. Ama yani mesela genel sekreter olmak istediği zaman ilk verilen tepki, İnönü'nün Ecevit'e ilk tepkisi, ay sen şimdi genel sekreter olma, Kemal Satır olsun diye böyle yönetelim partiyi. Nasıl olsa parti meclisini siz aldınız. Ya Ecevit'in de tepkisi şu. Ya arkadaşlar bu kadar oy aldık, kazandık. Benim genel sekreterliğimi istiyorlar. Ben de istiyorum diyor ve İnönü de kabul ediyor bunu. Yani Ecevit Bastırıcı İnönü de tamam ol diyor ve Ecevit genel sekreter oluyor. Ve bence partideki herkesin, yani o yönetici elitin her bir üyesini şaşırtacak şekilde müthiş enerjik bir performansı var. Bu geçen seneki seçimlerde hani en çok miting yapan işte Sayın Ekrem İmamoğlu, sonra ikinci en çok miting yapan Sayın Kılıçdaroğlu idi ya.
Aynen.
Benzer bir şekilde Ecevit çok ciddi bir şekilde günde 3-4 mitingle bütün Türkiye'yi dolaşıp örgütü toparlamaya başlıyor. Ve gittiği yerlerde ortanın solunun ne olduğunu anlatıyor. Bu sırada 66 Kongresi için bir de Ortanın Solu adında bir kitapçık yazıyor.
Tabii çıkıyor, aynen.
Bu kitapçık da aslında çok yani basit bir şekilde o sol fikri, ya yani bu merkez sol bir fikir, sosyal demokrat. Aslında yani partinin şey kitabın içinde hem sosyal demokrasi sözcüğü geçiyor, hem demokratik sol tabiri geçiyor, hem ortanın sol tabiri geçiyor. Yani aslında bütün fikrinin çatısını çok tatlı bir şekilde kurduğu bir kitap ve bunu parti geneline yaymaya başlıyor. Ve bunun tabii karşılığında şöyle bir durum var. İşçi hareketiyle yeniden ilişkiler kurmaya
Aynen.
başlıyorlar. 1968'de yerel seçimlerde işçi adayların İstanbul'da ve Ankara'da aday olması belediyelerde fikri öne çıkıyor. Bunun yüzünden kavgalar çıkıyor. İşte Nihat Erim Merkez İzip'ten ya nasıl olur diğer sınıflardan nasıl oy alacağız şöyle böyle gibi işte kavgalar, gürültüler. Yani İçeride bir değişim dalgası başlıyor. Kimin nereye geleceği ve hani bu değişimin kimin nereye geleceği kısmı mesela şöyle çözülüyor. İşçi bürosu kuruyorsunuz. İşte yüksek danışma kurulu kuruyorsunuz. Akademisyenleri orada topluyorsunuz. Buna sonra Nihat Erim'in bunu yaptığı iddia ediliyor. İsim takılıyor. Mülkiye Cuntası diye. Mülkiye Cuntası lafı da buradan geliyor. O dönem CHP'yi çok etkileyen bir grup bu. Mülkiye hocalarından oluşuyor. Ya Mülkiye'den yolu geçmiş. Deniz Baykal, Ahmet Yücekök, Besim Üstünel gibi isimler. Bu insan ve Turan Güneş. Bu insanlar burada varlar. Ve partiye işte gerekli bilimsel yöntemlerle nasıl oy davranışlarını inceleyen raporlar sunuyorlar. Bu kavgalar 1969 seçimlerine kadar devam ediyor. 1969 seçimlerinden önce Bu kavgaların süre giderken şöyle bir ilginç durum var. Bu İnönü'nün ve Nihat Erim'in günlüklerinde var. İnönü, Ecevit'in gelecekte CHP'nin lideri olacağını söylüyor ve Nihat Erim'le Kemal Satır buna ikna etmeye çalışıyor. Kemal Satır ve Nihat Erim ise buna çok yanaşmıyorlar. Böyle bir kizip kavgasının böyle bir tarafı da var. Ama asıl kavga fikirsel bence burada. Ve 1969 seçimlerinde CHP %1'lik bir oy kaybıyla çıkıyor. Tabii bu nasıl olur? Kavga, yine hani işte parti içinde çeşitli kavgalar. Bu sırada seçim yenilgilerinin şöyle bir etkisi de var. Yani o dönem kamuoyunda çok etkili olan Yön Hareketi, bu sosyalist bir hareket ama işte Kemalist bir hareket aynı zamanda. Ya bu ikisinin arasında salınıyor, gitgide sosyalizme yakınlaşıyor, özellikle Üçüncü Dünyacı damara. Ve bu damarın şöyle bir hissi var. Seçimlerle Adalet Partisi gitmez. Biz iktidara darbe yoluyla gelebiliriz ancak. Önlerinde de örnek olarak 1960 darbesi var. Ordu içinde bir azınlık hareketi ve genç subayları oluşan bir hareket gelsin iktidara. İktidarı ele alsın ve biz bunun üzerinden bir teknokratlar hükümetiyle ülkeye gereken reform devrimleri yapalım. Şimdi Ecevit'in hareketi ise bunlardan ayrılışıyor. Ecevit'in hareketin temel güdüsü demokrat olmak. Yani parlamenter yöntemleri takip etmek. Parlamenter yöntemleri mi takip edeceğiz yoksa darbe yaparak mı iktidara geleceğiz kavgasında bu iki grup arasında da bir ayrım var. Yani ikisi de Kemalist hareketler, ikisi de Atatürkçü hareketler, ikisinin de kaynağında Atatürk var. Ve ikisi de sol etkileşim altında. Ama birisi parlamenter yollarla, diğeri darbe yaparak iktidara gelmek istiyor. Şimdi bu ayrım da işin içine girdiği zaman parti içindeki görüntü son derece çapraşık, kavgacı bir hale geliyor. Ama Ecevit, İnönü'yü ve 1970'te kurultayı bir rapor vasıtasıyla ikna etmeyi başarabiliyor. Bu rapora göre CHP'nin o dönem oy aldığı yerler değişmiş. Yani şöyle olmuş. Büyük şehirlerden yine oy alınmış ama büyük şehirlerde oy alınan mahalleler değişmiş. CHP'nin kendi tabanı yerine işçi mahallelerindeki oylar gelmeye başlamış. Veya Türkiye'de tarım, bu cash crop dediğimiz para hammadde bitkilerinin üretildiği yerlerde yaşayan tarım işçilerinin yoğun olduğu yerlerden oy gelmeye başlamış. Yani CHP'nin sol politikaları karşılık bulmaya başlamış. Buna dair bir belge ortaya konduğu zaman kurultay bunu kabul ediyor ve Ecevit 1970 kurultayında kazanıyor. Fakat şöyle de mesela bir cıvcıvlı şey, böyle magazinel bir bilgi vereyim. Bu o kadar, karşısında o kadar ciddi bir kavga durumu var ki. Yani yer yer bu daha radikal darbeyi de savunabilecek. Hani Yön grubu bunu yaptırdı demiyorum ama daha radikal gruplar yer yer Kemal Satır'ın merkez hizbiyle de bir dirsek temasına geçiyor. Şöyle 1970 İstanbul'da işçi hareketin büyük 15-16 Haziran ayaklanmasının olduğu günlerde yapılıyor o kongre, İstanbul Kongresi. Ve Ali Topuz başkan seçiliyor ama Ali Topuz başkan seçilmeden önce karşısında Kemal Satır'ın desteklediği adayı desteklemek için Deniz Gezmiş ve arkadaşları, Devgenç'ten arkadaşları kongreyi basıyorlar. Yani ve Ecevit çok zor kontrol altına alıyor durumu. İnönü'nün anılarında bu işte Orhan Kabibay'ın işidir diyor. Ya Orhan Kabibay da 1960 darbesini yapan isimlerden. Aynı şekilde o dönem öğrenci hareketinin kopuşunu şuradan da test edebiliriz. Hem CHP kongresi basılıyor hem birkaç ay sonra Türkiye İşçi Partisi kongresi basılıyor. Bu sefer Mahir Çaya'nın arkadaşları tarafından Beyce Boran tartaklanıyor. Yani şöyle bir görüntü var o dönem Türkiye'de. Bir CHP'nin içinde demokratik bir grup var. Yön Devrim Hareketi etrafında daha darbe yapalım gelelim gibi bir grup var. Bir de bunlarla bir şekilde bağlantısı olan envai çeşit, daha o kadar envai çeşit değil ama yavaş yavaş bölünen bir radikal öğrenci hareketi var. Bu da bu küresel 1968'in bir dalgası olarak Türkiye'de var. İşte Filistin kamplarına gidiliyor veya Mao'cu gelenek sahipleniliyor. Şu bu. Bir giderek yükselen bir şiddeti de kabul eden bir tavır Türkiye soluna hakim olmaya çalışıyor ve Ecevit bunun ortasında çok farklı bir grup. Yani CHP geleneği içindeki konumunun bu kadar önemli olmasının bir sebebi bu.
Demokratik sol ve sosyal demokrasiye oturtmaya çalıştığı için tabii yani bu kadar rigidleşmeye başlayan sol hareketin arasında daha tercih edilebilir olmaya başlıyor yani.
halk
Anladığım
kitleleri
kadarıyla.
için en azından öyle.
Halk
Yani
kitleleri için tabii
hani
tabii
benim
evet.
akademik olarak hoşuma gidiyor da yani asıl olarak halk kitleleri için önemli. Çünkü Türkiye'de darbelerden de hoşlanmıyor insanlar. Ya bu
Evet.
açık bir gerçek.
Yani böyle de bulunurken
Çok
tabii.
acı hadiselerin olduğu dönemler gördüğümüz için yani insanlar olayın farkındalar. Fakat yani şöyle bir son anekdot değil, son bir gözlem. İnönü 1970 tarihi itibariyle, bu kongreden hemen sonra itibariyle artık Ecevit'e o kadar da eskisi kadar güvenmiyor. Çünkü Ecevit bu 70 kongresinde kazandığı güçle İnönü'nün o güne kadarki denge oyununu, kurduğu bir denge oyunu var İnönü'nün. Sunakili buna bir devri daim diyor. O tip bir kavram kullanıyor. Şöyle bir şey. İnönü partiyi çok ciddi bir denge ile yönetiyor. Bu dengede bütün hizipler var, farklı gruplar var ve bu gruplardan o gün kim gerekiyorsa o yanına geliyor İnönü'nün yönetme anlamında. Onun yanına çekiyor. Örneğin Nihat Erim'i 1940'ların başında alıyor, yanına çekiyor. İşte 50'lerin başına kadar yetiştiriyor. 50'lerin başında, 40'ların sonu 50'lerin başı. Günlüklerinde şöyle bir laf var. İşte Nihat Erim bir şeylerden şikayet ediyor. İnönü onu sakinleştiriyor, gönderiyor. Nihat Erim diyor ki siz bana evladınız gibi davranıyorsunuz. Böyle yakın ilişkiler kuruyor sizle. Sonra günü geldiğinde mesela Nihat Erim'in başına gelen birazcık işte Demokrat Parti ile bir açılım yakalamaya çalışıyor Nihat Erim. Hop Nihat Erim kovuluyor. Kavga çıkıyor orada ve Nihat Erim yönetimdeki yerini kaybediyor. Bunun gibi bir gün o, öbür gün şu. Böyle bir döngüsel bir şekilde insanlar bu denge oyunun içine girip çıkıyorlar ve parti bu şekilde yönetiliyor. Şimdi Ecevit bu oyunu, yani bu denge oyununu bozuyor. Tekere çomak sokuyor ve parti meclisine tamamen hakim oluyor. Bu durumun üstüne bir de 12 Mart'taki yani 9 Mart'taki darbe girişiminin üstüne 12 Mart muhtırası bindiğinde çok ciddi bir durum ortaya çıkıyor. İnönü'nün baktığımız zaman tarihsel kayıtlara ilk andaki tepkisi darbeye karşı. Fakat ertesi gün darbeyi destekleyen bir açıklama yapıyor.
Bir gün
Şimdi
arayla,
kaynak
tam bir gün arayla yapıyor bunu.
bir gün arayla. Şimdi bu meselede de şöyle bir şey var. Anıları incelediğimiz zaman Nihat Erim'in 12 Mart'ta muhtaracıların tarafından başbakanlığa ikna edildiği, İnönü'nün buna karşı çıktığı ama Nihat Erim'in bunu emrivaki yaparak İnönü'ye kabul ettirdiği ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bir yandan da İnönü'nün tehdit edildiğine dair iddialar var. Yani kimisi diyor ki MİT başkanı, o zamanki MİT başkanı Fuat Doğu tehdit etti. Kimisi diyor ki generaller tehdit etti. İşte ordudan bir takım subaylarla görüştü. Meclisi kapatırız diye tehdit etti. Hakikaten de başka anılarla da karşılaştırınca İnönü'nün tepkisi parlamentonun kapatılmasını önlemek. Parlamentonun kapatılmasını önlemek için de askerlere tamam siz şu yapacağınız şeyleri yapın parlamento kalsın deme tarafında. Fakat Ecevit de biliyor ki, herkes biliyor ki CHP içinde. Yani 1960 darbesi CHP'nin işiymiş gibi davranılıyor kamuoyunda. O askeri vesayet dediğimiz şeyin, bu yani daha doğrusu şöyle, bu 2000'lerin, 2010'ların askeri vesayet lafının o dönemki adı CHP artı ordu eşittir iktidar. Böyle bir slogan var ve bunu Adalet Partililer çok dile getiriyorlar. Ecevit bunun farkında olarak ısrarla ne olursa olsun bu müdahale, askeri müdahale ile hiçbir dirsek temasına girilmeme yanlısı ve bu yüzden o gün yani Nihat Erim'in başbakanlığının ilan edildiği gün istifa ediyor ve CHP ortadan ikiye yarılıyor yani tabiri caizse karpuz gibi yarılıyor ve İnönü ile Ecevit arasında çok korkunç bir mücadele başlıyor. O güne kadar çok yakınlar. Yani gerçekten çok yakınlar. Buyur
Ecevit
lütfen.
orada gerekli aksiyonu alıyor gibi görünüyor. Yani yapması gereken, kendisinin bir yerden çıkması gerekeceği bir yer varsa tam da orası ve zamanla doğru bulmuş yani. Anladığım kadarıyla böyle.
Yani evet ve doğru hamle yapıyor diyelim. Yani tabii şimdi biz doğru hamle yapıyor diyoruz tarihe bakıp rahat rahat da o gün bakınca şey diyor yani Ecevit'in sözü şu. Bu müdahale sadece işte demokrasiye ve şeye değil benim ortanın sonundaki CHP'ye yapılmıştır. Çünkü bizim parlamenter yollarla iktidara gelmemizin engellenemeyeceği görülmüştür diyor. Şimdi bu çok büyük bir laf ve herkes diyor ki ya kafayı yedi herhalde. Halbuki yani güvendiği şey şu, o sırada Hükümet devrilme emareleri gösteriyor. Neredeyse bir önceki bütçe görüşmelerinde kırmızı oy çıkmış oylamalardan. Hükümet düşmüş. Yani böyle bir durum var. Türkiye o kadar yönetilemez bir durumda. Ve işte darbe şey muhtıra yönetimi sırasında da bütün o zor koşullarda bir şekilde İnönü'ye karşı bir hareket yükseltmeye başlıyorlar. Burada mesela Turan Güneş tam olarak burada öne çıkıyor. Yani Ecevit geriye çekiliyor bir adım. Turan Güneş, Kamil Kırıkoğlu o zaman Ecevit'in yerine gelen ikinci genel sekreter ve diğer ortanın solu hareketiyle bağlantılı olan isimler İnönü'ye karşı bir muhalefet hareketi yürütüyorlar. İnönü'ye karşı yönetilen muhalefet hareketine karşı İnönü'nün tepkisi yeni kurul yapılan 1972'de olağan kurultaya giderken CHP yeni seçilen kurultay delegelerinin oy verme hakkını aldırıyor mahkeme kararıyla. Ellerinden alıyor. Kurultaylara müdahale etmeye başlıyor. Ondan sonra seçilen üyelere soruşturma yapmaya başlıyor. Şimdi bunlar olunca sadece Ecevit'i destekleyip desteklememe meselesinin ötesinde bir parti içi demokrasi sorunu ortaya çıkıyor. Ve bu parti içi demokrasi sorunu 5 Mayıs 1972'de böyle polis kontrolünde bir kurultay o. Seyirci yok. Eski de yeni de seçilen delegeler alınmıyor bile içeriye. Öyle bir ortam. Muhtıra sıkı yönetim altında yapılıyor. Ve işte o gün, yani bir gün önce İsmet İnönü'nün oğlunun olduğu bir uçak kaçırılmış, İsmet Paşa kalp krizi geçirmiş, rahatsızlanmış. Müthiş stresli bir günde bir güven oyu kurultayına gidiliyor ve güven oyu kurultayını İsmet Paşa kaybediyor. O gün de parti genel başkanlığından istifa ediyor. Bir hafta sonra da Ecevit genel başkan seçiliyor. 1960'ların başında İnönü kabineleri varken parti meclisinde olan insanların içinde 40 kişiden ikisi hariç herkes değişiyor. Birisi Ecevit, diğerisi Hıfzı Oğuz Bekata. Yani böyle bir değişiklik var yönetim kademesinde. Kimse kalmamış eskilerden. Herkes gidiyor. Ve yani şimdi değişim dediğimiz şey bu tam olarak. Yani kim değişti? Partinin lideri değişti. Kim değişti? Baskın Hizbi değişti 1970'te. Ondan önce genel sekreter seviyesinde bir değişiklik oldu. Bunların her biri bir değişim ve bu değişimlerin bir karşılığı var.
Kesinlikle.
CHP daha sola açılıyor. Yani hem politika olarak hem şey kadro olarak. Tabii bunun şöyle bir tarafı da var. Türkiye İşçi Partisi'nin 1971'de kapatılıyor. Türkiye İşçi Partisi'nden ayrılan bazı insanlar CHP'nin içine girmeye başlıyorlar. Süleyman Genç daha önce tabii 69'da giriyor ama tip kökenli. Ertuğrul Günay tip kökenli 71'den sonra giriyor. Bunun gibi birçok insan ya böyle yani sosyalist soldan gelen insanlar hatta komünistler yani giriyorlar. Komünist hareket giriyor ve CHP solun en büyük partisi oluyor. Baktığın zaman 70'ler boyunca CHP varken yani tip ikinci defa kurulduğunda dahi küsuratlı oylar, sıfır nokta küsur oylar alabilen partiler haline geliyorlar. Bir karşılıkları kalmıyor toplumda. Bunun yanında iki tane solda odak oluşuyor. Bir CHP, iki bir de tabii envai çeşit sol örgüt. Karşılarında da dev gibi bir devlet gücü, işte ülkücüler, yer yer akıncılar vesaire durumlar oluşuyor. Bu haldeki bu parti 1973 seçimlerinden de galibiyetle çıkıyor. Birinci parti oluyor uzun yıllar sonra.
Aynen öyle.
Ve iktidara geliyor MSP ile beraber. Bu koalisyon çok sorunlu bir koalisyon. Yani en başından beri böyle hep bir soru işareti var. Yani CHP'lilere kendileri şöyle anlatıyorlar. Ya acaba biz bunlarla koalisyon yapabilir miyiz? Ama MSP'nin o dönemki ekonomi politikaları çok sola yatık. Erbakan'ın ekonomi politikaları buna güvenerek biraz giriyorlar. Ecevit bu dönemde tarihi yanılgı tezini ortaya atıyor. Tarihi yanılgı tezine göre işte biz bu muhafazakarları, İslamcıları boşuna yani çok dışına ittik sistem. Bunlar da aslında sola yakınlar gibi bir tez. Bunun benzeri İtalya'da var. Tarihsel uzlaşma diye işte sol parti ile Hristiyan Demokrat Parti arasında bir ittifak kurulması meselesi. Sonra da başbakanları kaçırılıp Aldo Moro öldürülüyor. Ya bunun gibi sol sağ ittifakları o dönem Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, dünyanın çeşitli yerlerinde var. Buna benzer bir hareket Ecevit'inki de ama yani Erbakan'la anlaşabilmeleri mümkün değil. Erbakan kafasına göre davranan, çok son
Aynen.
derece idealist. Yer yer yani çok sert, özellikle Kıbrıs müdahalesinde yani şeyi yani şöyle. Şimdi O dönem yazılanlarda MSP tarafının, Milli Selamet Partisi tarafına bakarsan şöyle görüyorsun. İşte Ecevit bizi sattı. Biz demiştik ki Kıbrıs'ın tamamını alalım. Ne kuzeyinde kalması. Ya bayağı
Hatırlıyorum.
Rumları denize dökelim. Şimdi söylemler böyle. Ecevit ve Turan Güneş Dışişleri Bakanı böyle yani dehşet içinde dinliyorlar. Ne diyor bunlar diye. Tabii o koalisyon dağılıyor. Koalisyon dağılmadan önce işte af tasarısı. Böyle yıllarca kamuoyu oluşturuyorlar CHP'liler bu konuda. İşte af, af, af hareketi. Bunun gibi hareketlerle Türkiye solu yeniden sisteme geri dönüyor. Ama tabii antisistemi kalmaya devam ediyor. Ve 1974'te bu Ecevit'in yani büyük bir hatası ve bu Ecevit'in şeyinin çok göstergesi. Bireysel karar alma huyu olduğunun bir diğer göstergesi. 1971'deki istifası da çok bireysel. Yani herkes karşı çıkıyor. Yapma böyle bir şey diyorlar. Kendi kafasının dikine gidip istifa ediyor. 74'te de aynı şekilde istifa ediyor başbakanlıktan. Aklındaki fikir de şu. Ben Kıbrıs Fatihi oldum. Yani büyük bir popülaritem var. Erken seçime zorlayayım. Erken seçime gidip iktidara tek başımıza gelelim. Ya iyi güzel de
Ve yapmıyorlar seçim.
meclisteki sağ partiler buna izin vermiyor ve tabii ki
Aynen öyle.
Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni kuruyorlar. Ve Milliyetçi Cephe Hükümeti yani bu CHP'yi son derece güvenlikleştiriyor, kan kusturuyor. Ve hani tabii solun geri kalanı da yani hem CHP hem sol çok ciddi bir baskı altında kalıyor. Yani yıllarca böyle şeyler var işte Gerede olayları, Isparta olayları, sağda solda suikast girişimleri. Onun dışında 74'ten beri itibaren artan bir sol ve sağ çatışması çok ciddi artıyor.
İşte 12 Eylül'den süreç başlıyor yani.
12 Eylül'e giden süreç başlıyor. 1977'ye giderken de CHP'nin, ben şimdi kendim, burada okumalarım biraz daha sınırlı. Yavaş yavaş benim okumalarımın sınırlı olduğu kısma geldik ama
Hiç
77
problem değil.
seçimlerinde artık CHP'nin yapabildiği şey solu toparlamak, onları demokratik bir çözümün olduğuna ikna etmeye çalışmak. Ama yani sağın da tepkisi tabii ki antikomünizm. Yani komünizm gelecek aman şeklinde bir durum. Ve bu seçime gidilmeden önce tabii ki o Taksim'deki büyük 1 Mayıs katliamı yaşanıyor. İşte büyük olaylar yaşanıyor. Ama CHP yine de birinci parti olarak çıkmayı başarıyor. Ve Türkiye solunun hani şey saymazsan parti oyu olarak diyelim. Türkiye'de solun içinde olduğu bir seçimden alınan en büyük oy %41,4.
Aynen
Yani
öyle.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun %48'ini saymazsan.
Ki onu da çok sayamıyoruz maalesef ki zaten şöyle
Yani.
bir şey koyayım. O 1 Mayıs'tan hemen sonraydı galiba değil mi? Ecevit'in
Evet,
Taksim mitingi.
hemen sonra.
Yani orada da sül sesini yapıyor zaten ki Kıbrıs Fatih tezi de işe
Tabii.
yarıyor. Doğru. Hiçbir
Tabii. Yani.
milliyetçinin başına gelmeyecek kadar büyük bir şans onunki de orada.
Tabii. Ama buna rağmen hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor milliyetçiler tarafından. Yani komünist olarak görülüyor ve bu adam antikomünist. Yani hani hakikaten Türkiye solunun böyle yazdığı metinlerde Ecevit'e duyulan o öfke yani bir sebebi var. Ecevit antikomünist. İstemiyor komünizmin gelmesini.
İşte
Şöyle bir
sağın
fark var
doktriner
aralarında.
hareketi daha aslında şey, daha net bence. Sağ her zaman daha
Belki de.
doktriner, daha düz ilerliyor.
Yani ana akımı öyle. Adalet Partisi'ne bakarsan son derece net. İşte Atatürk devrimlerinin kalkınmacı, sağ kalkınmacı bir formunu getirelim. Şimdi Ecevit'inki de aslında yani CHP'nin o dönemki tarafı da net ama parti içinde hizipler artık artmış. Yani Süleyman Genç ve Kamil Kırıkoğlu liderliğinde bir hizip hareketi var. Yani Kamil Kırıkoğlu siyasi hayatın en büyük hatası olan bu Faruk Gürler'in 1973'teki yani eski Genelkurmay Başkanı 12 Mart muhtıracısı Faruk Gürler'in genel şeyine Cumhurbaşkanlığı oylamasına destek vermese belki Ecevit'i devirebilir ama orada kendini harcadığı için hareketi çok zayıf ve CHP içindeki sol hareket Ecevit'e kan kusturuyor. İşte Bilderberg toplantısına gitmiş Ecevit ki Bilderberg toplantısına o zaman bütün hani Avrupa'daki Sosyal Demokrat Parti'nin liderleri de gidiyor. Ve efendim genel başkan nasıl olur da kapitalistlerin toplantısına gider. Türkiye'deki sol algısı o dönem çok daha rigid, çok daha böyle düz. Yani işte solcu musun, sağcı mısın? Neye göre? Bıyığına göre. Neye göre? Parkana göre. Neye göre? O işte altyapı üst yapıyı belirler. Komünizm gelecek, altyapı devrimlerini yapacağız vesaire vesaire. Şimdi çok ve bu tabii toplumsal çatışma için de çok açık. Yani buna da çok müsait bir durum ama gerçekten de bu oluyor. 1977'de CHP birinci parti oluyor ama iktidara gelemiyor. Çok işte 2-3 puan daha az, 1-2 puan daha fazla alsa iktidara tek başına gelecek. Bunu
Aynen.
gerçekleştiremiyor. Ondan sonra uzun bir dönem hükümet kuracak farktaki adayı milletvekilini bulmaya çalışıyorlar. Bulduklarında Güneş Motel olayıyla bulabiliyorlar. Türkiye siyasetinin en büyük rezaletlerden biri bu. Yani başka partilerden, Adalet Partisi'nden
Of.
bakanlık karşılığında insan devşiriyorsunuz. Tabii bu hükümet de çalışmıyor ve bu hükümetin çalışmamasının ortasında bir de şöyle durumlar var. Yani mesela şimdi terör var sokakta, sağ sol çatışması var. Bastırmanız lazım, hükümetsiniz. Ama velhasıl kelam polis işini yapmıyor. Çünkü polis de bölünmüş veya polisin teknik altyapısı yeterli değil. Ecevit'in o dönemki meclis konuşmalarında öyle sözleri var. Ya polisin teknik altyapısı yeterli değil bu terörü durdurmaya. Veya hani işte genelkurmaya gidip Kürt meselesinde bazı daha farklı davranılması gerektiğini söylediği zaman komutanlar irrite oluyorlar.
Mesela.
Veya tutup işte kontrgerilla diye bir şey var, bu terör dalgasının arkasında bunun da etkisi var dediği zaman
Kıyamet kopuyor.
bir de ekonomik kriz var. Yani çeşitli
Biliyorsun.
sebeplerden kaynaklanan ve
Ambargo
bu
var.
ambargo, Amerikan ambargosu Kıbrıs olayından ve haşhaş ekiminin yasallaştırılmasından dolayı, bütün bu sebeplerden dolayı aslında o dönemin sosyal demokratik hareketi Türkiye'de alternatif sağın, özellikle Turgut Özal'ın ortaya atacağı 4 Ocak kararlarına alternatif olabilecek bir program ortaya koyamıyor. Koysa bile güven uyandırmıyor. Ve bu noktada CHP içinde gitgide yükselen bir muhalefet hareketi var. Deniz Baykal bunun liderliğine
Ya
gelecek en
işte
sonunda.
bu. Aradığım şey buna geldi sonunda.
Ama
Baykal Hizbi. Buyur abi.
şöyle bir parantez açayım. Bu hareket tam 9 Eylül günü Ecevit'e muhtıra veriyor. 12 Eylül günde darbe oluyor. Yani onlar da tasfiye oluyorlar. Ve CHP tabii kapatılıyor darbenin sonunda. Ecevit istifa ediyor. İkrah etmiş, nefret etmiş durumda parti içindeki durumdan. Çünkü yani bir haklı bir tarafı var. Yani bu adamı ciddiye almıyorlar. Yani sen zaten hainsin. Yani bu tip geleneğinden, hani işte başta konuşurken CHP'liler tiplilerden gördü solcu olmayı söylemindeki. Tip geleneği Ecevit hep bir hain olarak gördü. Ve CHP geleneğinin solcu olabileceğini hiçbir zaman kabul etmedi. Ama öte yandan baktığın zaman ortaya konulan politika profili de çok da sağcı bir profil. Yani gayet solda, yani öz yönetim diyen, işçilere iş yerinin yönetimini devretmek isteyen, buna kabil olarak yani sosyal hakları son derece geliştirmek isteyen bir hareket bu. 12 Eylül'den sonra tabii SHP var. SHP'nin deneyimi de bu Ecevit'in yarattığı o karizmatik ve gitgide hani parti içi muhalefetin hışmına uğrayan hizip kavgalarına yol açan hali ortadan kaldırmaya yönelik bir deneyim. Öncelikli olarak işte bu örgütlenme modeli SODEP'in çok alttan, tabandan gelen bir örgütlenme deneyimi. Yani parti programları örgütün kılcallarından alınıyor, getiriliyor, soruluyor. Genel sekreter yardımcılıkları çok ön planda. Genel sekreter çok ön planda bir parti bu. Fakat onların da sorunu 1989'a kadar kendi sol hareketlerini yükseltebilirken 89'dan sonra gitgide önemini yitiren, yine kizip kavgalarına gömülen bir hal alıyor SHP'nin içi. Ve özellikle 90'ların başında bu Atatürkçü aydınların katledilmesi, üstüne Sivas olayları, bütün bunlar bu sosyal demokrat harekette bir yani Kemalizmin yeniden yükselmesine, ama bu Kemalizm dedim, 30'lar Kemalizmine duyulan bir isteğin, buna benzeme isteğinin karşılığı çok ciddi bir şekilde ön plana
Bir nevi
çıkıyor.
böyle
Bir de üst...
Feyzoğlu Kemalizmi gibi sanki.
Evet, tam olarak o. Yani hani demeye çalıştım, daha böyle o. Şimdi Kemalizmin kendisi de sol sağ kavgası çok uzun bir kavga. Hiç ona girmeye gerek yok. Ama basitçe yani daha o damar ve sol olmayan bir tarafa evrilmeye başlıyor. Tabii bunda Sovyetler Birliği'nin çöküşü, dünyada solun cazibesini yitirmesinin de bir sebebi var. İşte neoliberalizm dediğimiz Washington konsensüsünün yaygınlaşmasının bir etkisi var. Ve CHP yeniden kurulduğunda 1995'te İsmail Cem ve Deniz Baykal'ın ortak olarak ortaya koyduğu programda yeni sol, İngiltere'deki o üçüncü dalga sosyal demokrasinin bir devamı aslında. Yani onu
Leyvari.
kabul eden. O Blair'ın fikirlerini alıp buraya uyarlamaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir program varken nasıl bir sol alternatif ortaya koyabilirsiniz? Tabii ki koyamıyor ve belediyeleri de kaybetmiş. İSKİ skandalı katletmiş bunda. Yani İSKİ
Aynen.
skandalı yüzünden ve yani bugünün yolsuzluk skandallarıyla karşılaştırırsak hiçbir şey değil. Yani bunu azımsamak, küçümsemek için söylemiyorum ama yani o gün Sosyal Demokratlar hırsız değildir imajı çöktü ama geri kalan kısımda hırsızlığına devam etti yani gayet net.
Ki bu
Neyse.
arada ama şunu bir ara vereceğim ben de. O dönemin medyası artık çok güçlü bir hale geldi. Medyada bir yönetim kulu haline geldiğinden dolayı herhalde. Biraz da medyanın kurbanı oluyor sanki. Çünkü çok
Yani
dramatik ilişkiler çıkıyor ortaya.
bizim medyamız da birazcık sağ olsun yani şöyle diyeyim çok böyle sesi gür çıkan bir sosyalist grubun dışında ağırlıklı olarak merkez sağ ve sağ eğilimlere sahip bizim medya mensuplarımız. Yani bunu da görelim bugün bile bugün daha da öyle.
Daha da öyle evet.
Hani AK Parti kısmı sayarsan o bambaşka bir şey. O uç sağ artık da. Neyse yani 2000'lerde 1999'da CHP baraj altı kaldı tarihinde ilk defa ve bir şok yaşadı. Çok büyük bir şok yaşadı ama bu şoka rağmen Deniz Baykal 2001'de geri döndü partiye.
Araya
Ve
iki genel başkan
o
girdi.
dönemde yani işte Altan Öymen vesaire, Altan Öymen'in reform girişimi var o arada. Ama Deniz Baykal'ın dönüşü ağırlıklı olarak o dönemdeki bu işte Atatürkçü reaksiyonun bir karşılığının milliyetçilikle birleşmiş bir formuna dayanmaya başladı gitgide. Ulusalcılık dediğimiz yani Atatürk formu çok rigidleşti. Bir takım şeyler daha kavgacı bir tondan ortaya konmaya başladı. Kutuplaşma siyasetinde kutuplaşma aktörüne dönüştü CHP biraz da. Yani benim gördüğüm şey de bu. Kutuplaşıyor AK Parti sizinle. Sizi Türkiye'deki bütün sorunların kaynağı olarak gösteriyor. Siz de diyorsunuz ki evet ben bu kutuplaşmanın tarafıyım. Şimdi yani bu tartışılacak bir şey. Ne kadar doğruydu, yanlıştı. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum bir
Kesinlikle.
noktada. Ve yani Baykal CHP'si çok daha böyle aslında kentlere sıkışan, Anadolu'ya ulaşmakta zorlanan, buraya ulaşmak için daha böyle yine yerel figürlere ulaşmaya çalışan bir parti olmuştu.
Baykal CHP'sini biraz daha böyle işte Kırklar CHP'sine doğru dönmüş gibi yorumlayabiliriz sanki. Benzer klikler gibi böyle. İlk baştaki anlattığımız şeylerin benzeri gibi oldu sanki.
Yani organizatif yönü olarak değil ama ideolojik olarak evet. Yani burada Atatürk Kemalizm de bir kendi içinde yani hem sosyal demokrasinin çöküşü bir de Kemalizmin çok muhafazakar ve rigid bir hal alması, savunmacı bir hal almasıyla alakalı bir şey. Tabii bu Gezi'ye kadar sürdü ama Baykal'ın da CHP başındaki CHP liderliğindeki hali 2013'ü bulmadı. 2010'da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçti. Ve onun yaptığı ilk şey de partinin başında Baykal döneminin aktörleri olan Önder Sav ve ekibini tasfiye etmek oldu. Ya bunu da yavaş yavaş yaptı. Birden yapamadı. Yani Önder Sav ekibi onu biraz daha kontrol edilebilir gördüğü için getirdi. Ve CHP'de bir değişim başlatma iddiasında bulundu. Tabii bu liderliğe gelişi de yani şimdi 72 ile karşılaştığında falan bir taban hareketinden kaynaklanmadığı için bu daha öyle söylemsel düzeyde olan bir değişim. Bir de şöyle bir taraf var. Şimdi Kemal Bey'in yani benim bu seçim dönemindeki fikrime daha eleştirel bakmamı sağlayan şeylerden biri, ya yani baktığım yönlerden biri. Kemal Bey bir değişim yarattıysa bile partide bunun alt metnini tartıştırtmadı örgüte ve topluma. Yani şimdi helalleşme diyorsunuz. Ya bu kendi içine değerli bir şey. Ama bunu parti yani toplumun mesela önemsiyor. Örgüt önemsemiyor. Bu arada entelijansiyanın bir kısmından da buna başörtüsü meselesinden dolayı bir tepki var. Bir yandan işte muhafazakarlık altında bunalmışlık hissi var. Bunun gibi birçok işte bu örneğin muhtarlıklar meselesi. Ya bu aslında bir yerel yönetimler reformu parçası. CHP'nin programına gidip bakarsan görüyorsun bunu ama bu dalga geçilecek bir forma geldi. İşte muhtarlara şey verilecekmiş. Sen söyle, sekreter
Yardımcı
verilecek.
verecekmiş diye böyle.
Yardımcı verilecekmiş meselesine indirgendi. İşte çiftçiye ne hakla elektrik bedava verilir denildi. Sonra da seçim bu son seçimden sonra efendim CHP'nin tarım politikaları inanılmaz zayıf gibi yazılar yazılmaya başlandı ki tam tersi. Yani CHP'nin en net olduğu nokta tarım politikalarıydı yani bu son seçimden önce gibi. Yani Baykal döneminden Kılıçdaroğlu dönemine gelen bir hat işte bu Atatürkçülüğün bu işteki yeri ve bunun tartışılmaması, bunların hiç tartışılmaması. CHP içindeki bu eşraf ailelerinden gelen merkez yani CHP'nin geleneksel kadroları olan insanların yeniden çok ön kazanması. Daha tabandan gelen insanların bir tık bu üst kat meselesi. Üst kata çok da çıkamamaları meseleleri
Yine hotlamış oldu yani.
yeniden gündeme gelmeye başladı. Şimdi mesele şu, konumuza geri dönelim. CHP
Tamam.
değişti mi, değişmedi mi? Ya değişti. Şimdi bu bütün anlattığım hikayede tonla parti içi organizasyon değişimi, kadro değişimi, fikir değişimi var. Ama bir de değişmeyen bir taraf var. O da şu. Bir, partide bir üst kat oluşuyor. Ya bu siyaset biliminde kanunlarından biri. Yani ne kadar demokratik olursa olsun bir kurum oligarşikleşir. Bu doğru. Ama bir yandan da aslında şu yeniden döndü. Sanki hiç sorgulanmayacakmış gibi, sanki hiç bir seçimle devrilemeyecekmiş gibi rahatça ve perde arkasında bir takım denge oyunları kuran, bu oyunlarla partiyi yöneten, ya oyun derken de şeyden bahsetmiyorum, böyle bize kötülükler planlanıyor gibi değil. Gamification'dan bahsediyorum. Nerdlük aleminden ben de bir söz kullanayım. Oyunlaştırılmış oyun gibi, futbol oyunu gibi bir kendi kurallarını, ama
Doğru.
kuralları belli olmayan, gölge kuralları olan bir yönetim tarzı ortaya çıktı. Bu danışmanlar politikası, danışmanların çok ön plan çıkması, MYK'nın yerine danışmanların önemli olması bunların göstergesi zaten hep. Yani değişen şey partinin kendisi. Değişmeyen şey bazı alışkanlıklar. Ta Atatürk döneminden kalan alışkanlıklar, İnönü'den kalan alışkanlıklar. Bunlar da bazen yerinde duruyor. Ha bunu eleştirenler, CHP değişmiyor diyenler bunları düşünerek mi söylüyor? Pek
Hayır,
zannetmiyorum. Bunu
hayır.
görmüyorum. Pek bunu görmüyorum. Böyle.
Evet, güzel de açıkladın bence ki gayet de tarihine baktık ettik açıklarken de işte çok sağ olasın tekrardan. Benim aklımda 3 tane soru var. Onları da soracağım. Ondan sonra da yavaştan kapatırız. Bunlardan ilki 2000'lerdeki CHP'nin yeniden yükselişi ki zaten DSP işte birinci parti çıkmıştı 99 seçiminde.
30'da.
Onu hatırlıyoruz. Sonrasında şöyle bir şey oldu bence ki zaten DSP ekonominin çökmesinden kaynaklı düştü. Ve CHP'nin yeniden yukarı çıkmasının sebeplerinden biri de bence Kemal Derviş transfer etmesi oldu. Yani bir ideolojik hat vardı CHP'nin savunduğu, meclise girmesinde sağlayan, ama bir yandan da atıyorum Kemal Derviş o an orada olmasaydı bence ikinci muhalefet, ikinci parti olarak orada olamayacaktı. Katılır mısın buna?
Muhtemelen. Ya olurdu, yine olurdu. Hani oy oranlarına bakarsan %10'un altına düşeceğini zannetmiyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Kemal Derviş'in katılımı o dönem CHP ekonomiyi yönetebilir ki 90 2001 seçimli 2002 seçimlerinin en büyük sorusu ekonomik kriz oldu. Bu ekonomi nasıl yönetilecek sorusuydu. Buna bir cevap verebildiğini gösterdi CHP'nin. O dönemki program biraz daha karmaşık bir durum ortaya koyuyor ama seçim bildirgesi CHP'nin. Böyle cevap vereyim.
Yani bana da öyle geliyor. Hakikaten etkisi varmış gibi. Kim mesela atıyorum. O dönem işte
Kemal
İsmail Cem'le
Derviş'in
birlikte
alıcısı çok fazlaydı.
çok
Kemal
fazla.
Derviş bir kurtarıcı olarak gelmişti yani seçime o
Kesinlikle.
dönem.
Bayağı paraşütle indirilmişti bu adam Türkiye'yi kurtaracak diye ki o dönem işte İsmail Cem'le bir parti kurmaya çalıştı. Mesela o parti kurulsa ve devam etseydi belki de CHP'yle birlikte bir tane daha böyle merkez soldan halleci bir parti daha olacaktı belki mecliste.
Kemal Derviş o dönem bu CHP, DSP ve o dönemki Yeni Türkiye Partisi'ni, İsmail Cem'in partisini bir araya getirmeye çalışıyor ama başarısız oluyor ve CHP'ye geçiyor.
Böyle
O
de
var.
bir durum vardı. Evet, doğru. Hatırlıyorum yani ki hakikaten DSP'nin sonunda zaten hazin oldu. İkinci sorum da şu. Bu seçimde işte Kılıçdaroğlu'nun ne oldu oldu. İkinci turda da olsa kaybettiğini gördük. Ki mesela sen şeyden bahsetmiştin. Bu gayet aslında tepede yapılan bir değişiklikti ve Kılıçdaroğlu hiç tabanla mesela bütünleşik bir halde yapmadı değişikliğini. Hep böyle örgüt içerisinde değil de daha çok tepede, delege seviyesinde minimum. Böyle bir durumdu. Ki bence mesela seçim etkilerinden biri de bu oldu. Yani partinin genel başkanı, cumhurbaşkanlığına aday oldu. Büyük bir seçime giriyor. Ama birçok yerde örgütün çalışmadığını duyduk. Hep böyle örgüt çalışmadı, örgüt çalışmadı ifadelerini hep duyduk. Sence bunun etkisi var mıydı? Yani bu kadar kabul görmeme hali hala devam ediyor muydu buna rağmen? Yani bu en büyük koltuğa aday olmasına rağmen de hala o kabul görmemeden kaynaklı mı bu kadar çalışmadığı şeylerini duyduk?
Vallahi şöyle diyeyim. Şimdi ya benim gözlem gücüm tabii örgütü incelemeye çok yetmiyor. Ama gördüğüm kadarıyla 2020'deki kurultay Covid sırasında oldu ve rekabete açık değil, tek adaylarla girilen bir kurultaydı o. İlk
Hı.
kurultayları da öyleydi. Gençlik kurultayı da öyleydi. Bu tabii örgütün şevkini kıran bir şey. Yani
Hı.
örgüt bir buradan şevki kırılır. İki, burada şöyle bir etki var. Örgüt özellikle belediye kazanılan yerlerde çok daha aktifleşir.
Hı.
Bu da Türkiye'de siyasetin bir aldım verdim ilişkisi olmasıyla, bir ekonomik karşılık yaratmayla ilişkisinden kaynaklanıyor. İster istemez insanlar belediyelerin olduğu yerlerdeki örgütlerde daha aktif oluyorlar. İstanbul, Ankara, Antalya, büyük şehirlerin olduğu yerler, CHP'nin belediye kazandığı diğer yerler. Bütün bu yerlerde daha aktif. Kalan yerlerde biraz örgütün kendi inisiyatifine kalmış durumda mesela.
İşte o inisiyatife kalınca da
Demek
tamamen
ki
kişisel çıkarlara kalıyor yani herhalde.
yani kişisel çıkarlara kalıyor ve bu kişisel çıkarlara kaldığı noktada da belki de örgüt gerçekten çalışmak istemedi. Yani kırgın insanlar vardı. Yani duyuluyordu böyle hani arka plandaki bazı konuşmalarda seçim döneminde. Yani ortada bir soru var. Örgüt çok istedi mi? Bilmiyorum. Ha şöyle bir soru var. Sayın Kılıçdaroğlu büyük bir hata yapmayıp ön seçime gitseydi parti içinde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için, yani CHP Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle seçecek. Güzel.
Öldü
Bu
senden de bu arada. Bayağı bir hareket oldu yani.
tabii bayağı bir hareket gelirdi. İkincisi şöyle. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini düşünmüyorum öyle bir seçimi. Kemal Kılıçdaroğlu oradan aday çıkardı ağırlıklı. Hani Ekrem İmamoğlu'nu veya Mansur Yavaş'ı görmek isteyenler de olurdu ama hani ve bu hareket hem parti içi demokrasi adına bir adım olarak görünebilirdi hem de yani diğer adayların da daha meselenin içine dahil edip bir tartışma ortamını yaratabilirdi. Onun yerine
Aynen.
biz şeyi izledik yani
Pazarlık. Pazarlık izledik be ya.
pazarlık izledik, ittifak meselesinin işte iyice cılkının çıkışını izledik. Onun dışında şunu yaşadık kamuoyunda. Yani ben kendi gördüğümü söyleyeyim. Ortada çok daha cılız ve bastırılan bir başkaları aday olsun hareketi vardı. Bir de tabii Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın hareketi vardı. Ya
Evet.
bu ikisini de bir tık ayırmak istiyorum. Çünkü hani bir pozitif bir argümanla ortaya ben bunun aday olmasını istiyorum demekle bu kişi olmasın da ne olursa olsun demek başka bir kırılmaya işaret
Tabii.
ediyor. Yani biz bunun arasında sıkıştık kaldık ve o adaylık meselesi sürümcemeye gele gele son 2 aya sıkıştı. Şimdi bence bütün bu hikayeden bizim öğrenmemiz gereken, son seçimden öğrenmemiz gereken bir bu ön seçimlerin en az 1 sene önce adayın belli olacağı
Şekilde yapılması lazım.
şekilde yapılması. Yani bunu anladık bence. Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum.
Umarım
Çünkü
anlaşılmıştır.
ya umuyoruz. Bu başka türlü olmayacak. Bu belli yani. İki, yani parti genel başkanı illa cumhurbaşkanı olmalı mı? Tamam, cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz. Bunu da kabul edelim. Ama emin değilim. Bilmiyorum. Yani Amerika'daki parti sistemi, bu işte gölge kabinesinin olduğu partilerin ve bir de adayların ayrıca çıktığı sistem daha mı mantıklı?
Ya
Bunu
biraz da ona doğru
tartışırız.
gidiyoruz sanki aslında.
Biraz bunun düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
Ya ki haklısın da bence şey yani Erdoğan sonrasındaki sistem hemen parlamenter sistem değil de biraz daha böyle olacak gibi.
Yani şu an Cumhurbaşkanlığı sisteminde kaldık. Yani şimdi biz parlamenter sisteme göre dizayn edilmiş bir altılı masa gördük. Yok böyle olmuyor.
Yani.
Olmuyormuş yani.
Maalesef. O zaman son sorumu sorayım ve ondan sonra da kapatalım programı. Sence şimdi bu program yayınlandığında
Hı.
kurultay başlamış olacak. Artık kavgalar, gürültüler, belki 2000'lerdeki o Baykal Sivri Kongresi gibi sandalyeler fırlatılır. Kel belediye başkanları dövülür artık ne bileyim. Ne olacağını göreceğiz. Yani o yaşanacak bir süreç yok.
İnşallah
Yaşanacak bir...
kavga gürültü öyle fiziksel şiddet falan olmaz tabii.
Ya normalde draması yüksek olduğundan dolayı ben seviyorum ama hakikaten AKP'ye malzeme oluyor ya. A Haber'de ondan sonra 10 sene konuşuyorlar onu. O yüzden ben de istemiyorum yani. Yoksa yani avucum kaşınıyor. Yalan yok. O anları
Drama
istemiyorsun.
ekmektir diye.
Drama ekmektir.
Ya ben o dramanın bir yerinde olmak istemiyorum. Öyle diyeyim ben her
Eyvallah.
neyse.
Ben de izleyicisi olmak istiyorum sadece.
Ya izleyicisi olmak keyifli
Aynen.
canım. Ya içinde değilsen son derece keyifli hikayeler
Aynen.
bunlar.
Kesinlikle. Buradan yola çıkarak şunu sorayım. Sence bu değişim tabii ki de yani çok nitel anlamında da böyle ideolojik değişim değil tabii ki de. Yani benzer ideolojideki insanlar hiziplerden ayrılıp bir yere gelmeye çalışıyor şu an. Ve kongre böyle şekillendi aşağı yukarı. Aşağı yukarı eşit güçler. iyi bir çarpışma var. Rekabet artmaya başladı şu an. Ki aslında Kılıçdaroğlu ve Özal haricinde iki aday daha var. Ki hatta Cihaner'de birleştikleri söyleniyor onların da. İşte bir aday daha olma ihtimali var. Ne olacak, ne bitecek? Onu tabii biz yorumlayamayız şu an. Hakikaten sonuca bakmak gerekiyor. Sence bir değişim ihtimal çıkacak mı oradan? Onu sorayım.
Liderlik değişiminin kendisi evet bir değişimdir ve önemli bir göstergedir. Ben bunu literatüre dayanarak söylüyorum. Ama şimdi az önce uzatmamak için çok söylemedim. 1972'de Ferda Güley'in başını çekti. Bu 50'lerde girenlerden. Bir parti reformu girişimi var. Üyelik reformu girişimi var. Yani bu değişim girişimi kadük kalıyor. Çünkü parti örgütü İstanbul, Ankara vesaire gibi yerlerde çok cıvıldayan bir, böyle vozurdayan bir grup. Ama küçük illerde, taşrada delege ağlarına çok rahat alan bulduğu, kendisini seçtirmek için geri geldiğinde hayali üye yazdırdığı bir grup, böyle bir durum var. Şimdi benim değişim olacaksa, anlamlı bir değişim olacaksa kategorim bir üyelik reformu gerekiyor CHP'ye. Şu an üye sayısı çok sabit kalan ama yaşlı bir üye grubu var CHP'ye hakim ve bu değişmedikçe bu partide temel bir takım davranış şekillerinin değişmesini ben çok da beklemiyorum maalesef. Ama liderlik değişimi bunun bir parçası olur mu? Evet. Bunu başlatabilir mi? Evet. Yeter ki bu konuda irade gösteren bir siyasetçi grubu olsun. Ha bunu yapmak için yeterince vakit de var. Yani belediye seçimleri yerel seçimler geçtikten sonra bunun için dünya kadar vakit var
Dört
ama
seneli
piyasa
var. Dört
hızlıca 4
sene.
sene, bir senede bunu yapsa
Aynen.
bir yeni genel yani yeni veya devam eden genel başkan, belediye seçimlerinden sonra da gelebilir bir genel başkan bilmiyorum artık o kimse. Yeni gelecek olanların CHP'nin örgütsel yapısı ve bu üye sistemi ve bu genişliği aktifliği vesaire konularına kafa yorup bir parti reformunu, kelime bu, değişim de değil, yenilenme de değil, reform. Bu reformu bir düşünmeye başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi ben bunu dediğim zaman bir grup insan burun kıvıracak. Ecevit meselesinde de böyle. Yani mesela yine ilginç durumlardan biri. 20 yaşında bir işte insanla konuşuyorum. Ecevit diyorum. Ha onu da gördük diyor. Ya sen nasıl gördün 20
Görmedi
yaşında?
ki.
Yani 2003'te doğmuşsun sen belli ki. Ha tamam. Ya bunu görmedin. Nereden biliyorsun bunu? Şimdi kamuoyunda bizim bu hani CHP mitlerinin de bir parçası sayılabilecek bir işte ya biz gördük buradan hiçbir şey olmaz. Solda özellikle. Ya bizim sol düşünce tarzında 80 öncesinin deneyimine bakarak partileri çok küçümsemek birazcık yaygın. Halbuki şu an güçlü sol partilerin olması ki buna Türkiye İşçi Partisi ve TKP de dahil yani CHP'nin solunda olan farklı akımlar da dahil olmak üzere anlamlı insanları örgütlemeyi başarabilen, partisiz muhalefeti aktive edebilen, onu koruyabilen, onu geliştirebilen bir takım yapıların, örgütlenmelerin olması son derece iyidir ve yararlıdır. Bu ülkenin hayrınadır, hepimizin hayrınadır. Ya bunu baştan küçümseyerek girmek çok büyük bir hata olur diye düşünüyorum. Bu yüzden ben bu ihtimallerin küçümsenmesini istemiyorum. Ama bir yandan iyimser miyim? Hayır, bu benim iyimser olduğum anlamına da gelmez. Yani son derece de karamsarım. Ben çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Ama şunu şunu şunu şunu yapsanız kötü mü olur? Hayır, iyi olur diyorum.
Yo, haklısın da gayet valla. Şöyle düşünmek de lazım bence. Bir şeyleri değiştirmeden hiçbir şey de değişmiyor. Yani minimum bir şey değiştirmen lazım ki devamı gelsin. Yani
Evet.
toptan bir kere de değişmiyor hiçbir şey.
Yani evet şimdi bak yani pandemi oldu. Etrafımızda savaşlar var. Ukrayna'sı ve İsrail Gazze'si olmak
Aynen.
üzere. Yani her gün insan ölüyor. Birileri beden bütünlüklerini yitiriyor.
Evet.
Bunu görüyoruz. Her gün gördüğümüz şey bu. Ve ekonomik koşullar da çok kötü. Yani
Evet.
enflasyon bel büküyor. Ben 36 yaşındayım. 36 yaşında yani 23 21 yılım benim bu işe gitti. Ve hani sürekli olarak belimiz bükülüyor şu bu. Yani iyi bir gün görmek hepimiz istiyoruz.
Evet.
Ve bu bir yerden başlamak zorunda. Bu bazen o yani hiç beğenmediğimiz, küçümsediğimiz parti de olabilir. Yani ben bu noktada medya mensuplarına biraz kızıyorum. Çok rahat bazı şeyleri istedikleri gibi anlatıyorlar. Yani ben de sana teşekkür etmek istiyorum bu noktada beni
Eyvallah.
ağırladığın podcastında. Çünkü yani çok bazen her şey böyle yukarıdan göründüğü gibi olmayabiliyor. En azından bizim açımızdan öyle değil. Yani gerçek dünyada yaşayan insanlar olarak biz farklı şeyler yaşıyoruz. Yani o bazı insanlar daha rahatlar, biz değiliz. Yani benden
Kesinlikle.
daha bak ben, ve ben bunu yani toplumun daha üstünde yani ekonomik olarak daha iyi durumda iş bulabilen falan bir insan olarak söylüyorum. Şu an çok şükür işim var. Başımın üstünde bir
Aynen.
evim var, damım var. Ya karnım doyuyor. Ama bu olmayan insanlar da var ya, bu insanların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Aynen öyle. Ya bu yüzden de bazı şeylerin değişimini illaki de isteyeceğiz yani ki işte sana programdan
Evet.
önce söylemiştim yani atıyorum ben böyle bir 5 yıldır falan bir podcast oluşumunun başındayım ama birazdan pazar edeceğim ben. Yani peyniri de
Ya
pazardan
öyle,
alacağım arkadaşlar yani.
öyle.
Yapacak bir şey yok. Daha zengin
Yani
olmadık.
ya hayır canım, ne zengin olacağız da oh, yani zor
Yani
görürüz. Ne zenginlikler var.
ben bile
Neyse.
mesela Ecevit'i hayal meyal hatırlarım en azından. Ben hayal meyal hatırlarım en azından. Ona rağmen böyle ah gördük falan yapmıyorum yani. Onu da demek istedim yani.
Yani bak şimdi bir yandan hani böyle ululaştırmak gibi de anlaşılmasın. Yani
Yok yok.
büyük hataları olan insanlar bunlar.
Tabii
Yani
canım.
hiç kimse böyle şey değil. Yani eleştirel bakmak her zaman iyidir. Ama sıfırdan atma huyu bizde çok fazla ve hani yani Türkiye'nin kendisine yönelik olarak da var, birbirimize yönelik de var, o da var, bu da var, şu da var, her türlü var. Biraz bu sinizmden uzak durmaya çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Ki ona bakarsan zaten AKP öncesi bütün 80 yılı CHP sayan var yani.
Tabii.
Bu
Tabii.
ülkede.
Ya hayır
Bir de öyle bir
canım,
gerçek var.
AKP öncesi 80 yılı böyle sayan var. Türkiye'deki şu an AK Parti'nin, AKP'nin hatalarını da CHP yaptı diyen var.
Tabii o da var. Bir de
Ya mü
üstüne o da var
müthiş,
yani.
müthiş. Ya bir de o da var. Ya bu gerçeklik böyle. Böyle düşünüyor. Var
Dezenformatif bir
yani.
toplumda yaşıyoruz yani. Bu
Öyle.
yüzden de bazı şeyleri
O yüzden
uyarmak gerekiyor.
bazen bazı hatlarda gereken değişimlerin olmasını ümit etmek gerekiyor. Bazen de ümit etmenin ötesine geçip bunun için irade koymak gerekiyor. Hatta iradeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Yani umuyorum bu kongredeki insanlar, yani kongrede oy verecek olan delege de bizi dinlemeyi başarabilirlerse kongreden önce, umarım ellerini vicdanlarına koyarlar, akıllarını başlarına devşirirler ve ona
Diller,
göre oy
aynen.
verirler diyelim.
Yo çok da haklısın. O 1370'li şeye sesleniyoruz. Aklınızı başınıza devşirin. Düzgün bir şeyler yapın diyerek o zaman Anti Cahiliye'nin 3. bölümünün sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederim sana.
Ben teşekkür ederim. Ağırladığın için tekrardan çok
Ne
sağ
demek?
olasın. Başarılar dilerim podcast'ın devamında.
Teşekkürler. O zaman dinleyenlere şimdiden ben teşekkür ediyorum. Kongre, kurultay artık siz nasıl hitap ediyorsunuz? Onun keyifli geçmesini umarak televizyon başında Halk TV'de ömür çürüterek bir gün geçireceksiniz muhtemelen. Dinleyenlerin birçoğu. Umarım hepimizin beklediği şey, daha doğrusu birçoğumuzun beklediği şey olur diyerek bu programı kapatıyorum.